İyi geceler sevgili seyirciler. Ötek gündemde birlikteyiz. Kafamız karıştı biraz bizim. Zihnimiz bulandı. Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerle ilgili ne düşüneceğimizi bilemedik. Ardı ardına sorular sorduk. Aslında ne soracağımızı da bilemedik. Bütün insanlık tek bir atadan mı türedi? Yaşam nasıl başladı ve nasıl gelişti? İnsanoğlu nereden geliyor ve nereye doğru gidiyor? İnsanlığın kayıp halkası bulundu mu? Aslında bütün sorun da bu muydu? Belki de sormamız gereken tek ve en önemli bir soru var. Biz kimiz? Evet, biz kimiz? Kimlik bunalımı yaşıyor değiliz ama insanlığa dair bütün soruların da bu programda sorulacağını biliniz. Ötek günden başlıyor. Bütün soruları tek bir başlık altında toplayabiliriz. Biz kimiz? İnsan dünya üzerinde ne zaman yaşamaya başladı? İnsan kim? Diğer canlılarla ortak bir atadan mı meydana geldi? Evrim dinle çelişiyor mu yoksa sapla saman her zaman olduğu gibi karıştırılıyor mu? İşin uzmanları stüdyomuzda bu gece. Sorularımızı onlara soracağız. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Selim Erdal, Hacettepe Üniversitesi Genel Biyoloji Bölümünden Doçent Doktor Ergi Deniz Özsoy ve Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünden Profesör Doktor Caner Taslaman bu gece stüdyomuzda Öteki Gündem'de konuklarımız. Hoş geldiniz.
Hoş
sefalar getirdiniz. Niyetiniz de geldiniz. Programın açılışında da söyledim. Kafalar karıştı. Neler soracağımızı bilmiyoruz. Aslında sorulacak çok soru var ama gerçekten de tek bir başlık altında toplanıyor. Biz kimiz? Evet, sizlerden de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz muhakkak. Keyifli sohbetimize dahil olmanızı istiyoruz aslında. Sizlerin de merak edecekleri vardır, merak ettikleri vardır. Ben kimim etiketiyle birlikte sorularınızı, görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben isterim ki bu kafamız karıştı dedik ya, bu haberlerle başlayalım ama öncesinde bir altyapı oluşturalım. Çünkü zaman dilimleri vereceğiz. Bundan 5 milyon yıl önce, 6 milyon yıl önce, birçok sene önce gerçekleşti bunlar. Önce şu oldu, sonra insanoğlu ayağa kalktı vesaire diyeceğiz. Burada iskeletler var. Bunları da konuşacağız. Bu fosilleri getirdi Yılmaz Hoca, sağ olsun. Bunların hepsine değineceğiz. Ama canlılar ortaya çıkana kadarki süreç nasıl işledi? Bir tasvir yapalım. Bilim bu süreci bize nasıl anlatıyor hocam? Kafamızda otursun bu zaman dilimlerini aktarırken konuşacaklarımız, bir altyapı oluştursun diye soruyorum bunu. Modern bilim bu süreci nasıl tasvir ediyor?
Modern bilimin 20. yüzyılda bize verdikleriyle aslında evrendeki zamanlarla ilgili ciddi bilgilere kavuştuk. Aşağı yukarı sayacağım şu andaki bütün bilgilerin 1900'lü yıllardan sonra ortaya konanlar olduğunu başta söylemem lazım. Bilimin bize sunduğu tabloya göre 13,8 milyar yıl önce evrende bir Big Bang'de bir başlangıç var. Ve bu süreci de tarif ederken bunun biyolojiyle de belki bağlantılar açısından tarif etmeye çalışacağım. Tabii ki canlıların ortaya çıkması için evvela bir maddenin ve evrenin olması lazım. Maddenin ortaya çıkışı ve uzayın ortaya çıkması, çünkü ancak bir uzayda ve maddede de canlı olabilir, 13,8 milyar yıl öncesine gidiyor. İlk başlangıçta yer çekimi kuvvetli, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet hepsi bir aradalar. Daha ilk dakikalarda bunlar, ilk önce yer çekimi kuvveti diğerlerinden ayrılıyor, sonra diğer kuvvetler ayrılıyor. Bunlar da canlının varlığı için olmazsa olmaz kuvvetler. Yer çekimi olmazsa kimyanın ortaya çıkmasına sebebiyet verecek yıldızlar oluşamaz. Elektromanyetik kuvvet olmazsa da yine kimya olamaz. Hatta bunlardaki belli hassas ayarlar olmasa da sonraki süreçler olamaz. Bunlardan sonra bu kuvvetlerin birbirinden ayrışmasından sonra Higgs parçacığı devreye giriyor. Maddeye kütle kazanıyor madde. Tabii maddenin kütlesi olmasa da geri kalan süreçler sonra olamaz. Buradan sonra ilk dakikalarda atom altı parçacıklar ortaya çıkıyor. İşte kuarklar ortaya çıkıyor, elektronlar gibi. O kuarkların birleşimiyle proton, nötron gibi parçacıklar çıkıyor. En başlangıçta hidrojen ve helyum gibi çekirdeğinde bir proton ve iki proton olan atomlar var. Daha sonra yıldızlar ortaya çıkıyor. Yıldızların ortaya çıkmasından sonra bu yıldızlar ölüyor. Ve bu yıldızların çöplüğünde yeni yıldızlar oluşuyor. Fakat bu süreç çok önemli. Niye? Hidrojenle helyumdan sonra kimyadaki atomlar, mesela canlılığın varlığı için olmazsa olmaz atomlar, bunların hepsi yıldızların içindeki fırınlarda pişiyor. Mesela bizim için çok önemli olan suyun oksijeni o yıldızların içinde oluşuyor. Canlılığın olması için olabilecek belki de en önemli atom, karbon atomu. Yıldızların içindeki süreçlerde oluşuyor. Ve yıldızların içindeki fırınlarda ancak bunlar pişebiliyor. O yıldızların ölümüyle de bunlar dağılınca yeni oluşan yıldızlar ve gezegenlerde bu karbon oksijen atomu oluşuyor. Bu şekildeki yıldız ölümlerinde, yıldızların artıklarının olduğu bir ortamda bizim güneşimiz ortaya çıkıyor. Ve bu yüzden de o kimyadaki o elementlere de güneş sisteminde sahibiz, canlının varlığını ortaya çıkaracak. Daha evvelki yıldızla fırınlarında onlar pişip bize armağan edildikleri için sahibiz. Güneş sistemimizin ve dünyamızın ortaya çıkışına geldiğimizde 4,5 milyar yıl öncesine geldik. İlk başlangıçta dünyamız canlının ortaya çıkmasına el verecek bir ortam sunmuyor. Bir meteor bombardımanı altında. Yani o dönemde herhangi bir canlı yaşaması mümkün değil. 3 milyar 900 milyon yıl öncesine kadar bu böyle devam ediyor. Ondan sonra bu meteor bombardımanı duruyor. Ve çok kısa bir süre sonra hemen başlangıçta enteresan bir şekilde tek hücrelilerin izine rastlıyoruz kayalarda. 3,8 milyar yıl öncesine geldik. 2 milyar yıl önce de tabii önemli bir değişiklik var. İşte çekirdeği olan hücreler çıkıyor, ökaryot hücreler. Bu da biyoloji açısından, bilim açısından ciddi bir değişiklik. 600 milyon yıl öncesine bu sefer geldiğimizde, bu sefer böyle vücudunun farklı bölümler olan çok hücreli canlıların ortaya çıktığını ilk 600 milyon yıl öncesinde Idiakara faunada rastlıyoruz. Fakat bu da ortaya çıkan canlıların birçoğu bugün gördüğümüz canlılarda değil. Asıl bugün gördüğümüz canlıların önemli bir kısmının vücut planları Kambriyen patlaması diye anılan Kambriyen döneminde, yani 540 milyon yıl öncesi kadar bir süreçte ortaya çıkıyor. Bu süreçte de tabii dünyamızdaki o meteor bombardımanından sonra başlangıçta oksijen yok. Zaten oksijen olsa o dönemdeki canlılar için zararlıdır. Daha sonra oksijen açığa çıkıyor veya kıtalar bir arada. Kıtaların o Pangea'nın parçalanması gibi bizim açımızdan önemli süreçler var. Yani birçok oradaki yani evrenimiz evrilerek, yani aşamalı gelişmeli farklı süreçler yaşadığı gibi dünyamız da aşamalı gelişmeli farklı süreçler yaşıyor. Ve oradaki birçok süreç, işte oksijenin ortaya çıkması gibi ve bombardımanın durması gibi, bugünkü canlılık içinde olmazsa olmaz önemde çok temel süreçler. 540 milyon yıl önce işte bu süreçlerde yaşanarak çok hücrelerin ortaya çıktığı, birçok vücut planının çıktığı sürece geliyoruz. Buradan sonra bir bakıyoruz, canlılık evrenin birçok kısmına yayılıyor, ortaya çıkıyor. Hocamlar bundan sonraki süreci daha da canlılarla ilgili anlatacaklardır. İşte 6 milyon yıl önceye geldiğimizde insanla işte şempanzenin ortak atası olduğu söylenen bir şeyden onların ayrıldığı bir i̇şte döneme kadar geliyoruz. Ondan sonrası da insanla ilgili bir hikayeyi kapsıyor.
Evet, bunların hepsini dinleyeceğiz şimdi. Yılmaz Hocam'a da soracağım, Ergi Bey'e de soracağım ama haberle başlayalım. Bu National Geographic'te çıktı ilk olarak bu haber. Tabii bilim dünyasını da sarstı. Medyada da geniş yer buldu. İnsanlığın kayıp halkası ve evrim için bir dönüm noktası olabilir bu gelişme. Homo naledi. Nedir? Bu haberi nasıl okumamız lazım ve evrim için nasıl bir dönüm noktası?
Aslında bu haberi okurken iki boyutlu bakmamız gerekiyor. Hı hı. Birinci boyutu, insanlığın Afrika'da ortaya çıktığını biliyoruz. Çünkü yaklaşık 2 milyon yıl öncesinden daha eskiye tarihlendirilen insan çizgisinde yer alan herhangi bir fosil Afrika dışındaki herhangi bir yerde bulunmuyor. Afrika'da da iki bölgede yoğun bir şekilde, yani birçok bölgede Afrika'da fosil çıkıyor ama iki bölgede fosiller daha yoğun bir şekilde çıkıyor. Birisi Güney Afrika dediğimiz, Afrika'nın tam güneyinde yer alan, şu andaki Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölge. Bir diğeri de Doğu Afrika'nın içerisinde olduğu, işte Etiyopya, Kenya, Tanzanya'nın bulunduğu bölgelerde. Şimdi burada Doğu Afrika diye tanımladığımız alanda insan çizgisine yakın son derece zengin ve Homo genusuna dair edilen ya da en azından o çizgide yer alan çok sayıda fosil bulunuyordu. Güney Afrika'da bulunamıyordu. Güney Afrika'da daha çok kuzenlerimize ilişkin fosiller bulunuyordu. Yine insan çizgisine giren. Dolayısıyla şimdi eğer Güney Afrika'da Homo cinsine dahil edilen erken bir fosil bulunduğu zaman, o zaman aslında Güney Afrika'daki kayıp halkayı bulmuş gibi değerlendirebiliriz. Birincisi bu. İkincisi de gerçekten bir kayıp halka var mı? Bu gerçekten hani bilimsel anlamda düşündüğümüzde çok fazla bir şey anlam ifade etmiyor. Çünkü eğer biz evrimi bir ağaç gibi düşünürsek, bulunan her bir fosil ve o fosil grubu bir evrimin dalına ilişkin bir bilgi veriyor. O bilgi aslında bizim geçmişi ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerini daha iyi anlamamıza olanak sağlıyor.
Çünkü her yeni bulunan yeni halka, işte kayıp halka olarak adlandırılmış. Evet. Aslında şunu da sormak gerekiyor dediğiniz gibi. Kayıp halka var mı? Gerçekten bu evrimin zincirinde eksik olan bir parça mı var? Açıklanamayan bir boşluk mu var ki kayıp halka, niçin kayıp halka arama ihtiyaç?
Eğer insan evrimini bir doğrusal bir şey gibi algılarsak ve her bireyin kendinden öncekiyle kendinden sonraki arasında bir geçiş halkası olduğunu düşünürsek, her bulamadığımız fosil bir kayıp halka gibi algılanabilir. Ancak bizim aslında bakmamız gereken şey, bu her bir halkayı bularak bunu anlamak değil, bu bulunan fosiller üzerinden evrimi daha anlamlı bir şekilde ya da detaylı bir şekilde tekrar kurgulayabilme hikayesidir. Yani bilimin doğası aslında böyle çalışır. Yoksa bütün fosilleri tekrar isterseniz de hepsini bulamazsın.
Yani eksik kısmı olan parçalar değil bunlar, delillendirici, güçlendirici doneler oluyor.
Evet, aynen bu şekilde değerlendirebiliriz.
Şimdi Ergi Bey, ilave etmek istediğiniz var mı? Bir şey var mı? Çünkü bazı bilgiler var haberle ilgili. Ben maddeleştirdim. 15 farklı vücuda ait 500 fosilleşmiş iskelet parçası. Şimdi Alper de biraz önce ekranı ikiye böldü. Bulunma görüntülerini paylaştı. Rica edeceğim kendisinden tekrar paylaşmasını. İnsana özgü davranışlar var. Yani sadece Homo sapiens'e özgü. Ölüm sonrası ritüel. Yani öldükten sonra gömüldüğünü görüyoruz. Portakal büyüklüğünde beyin, 1.50 boy, 45 kilo ve yaş tespit edilemiyor. Burada önemli parçalar var. Bunları sorayım. Değerlendirmelerinizle birlikte.
Şimdi tabii Naledi, Yılmaz'ın da anlattığı çerçeveyle bize çok önemli bilgiler sağlıyor aslında. Özellikle bulunduğu yer bakımından ve işte bulunduğu yerin insan evriminde işte teşkil ettiği önem bakımından tabii ki. Yani içerdiği fosillerle beraber. Ama ben oradan ziyade şu bahsettiğiniz kayıp halka bahsinde bir noktayı vurgulamak istiyorum.
Lütfen.
Şimdi bugüne kadar saptanmış fosil sayısı, ama tür düzeyinde, yani kalıntı seviyesinde değil, tür düzeyinde yaklaşık 300 bin civarında. Sadece insana ait değil bu. Bütün canlı varlıkları düşünecek olursak biz. Ve tabii bu 300 bin civarındaki türün her birinden de pek çok kalıntı var dünyanın değişik bölgelerinde. Veya bu türlerin yayıldığı yerlerde tarihsel olarak baktığımız zaman biz bunu görüyoruz. Bu 300 bin tane tür, işte bitki ve işte hayvan fosil varlığı diye kabaca ayıracak olursak bunları, bize bugün aslında ortak kökenden gelişi tarihsel olarak çok rahatlıkla gösteriyor. Biz bunu tabii şu anki genetik imkanlarla da veya işte moleküler biyolojik imkanlarla da şu an var olan canlılar üzerinden de aslında bu ortak köken ilişkilerini, bu büyük çalımsı ağacı giderek böyle çok daha çalımsı hale gelen dallara giderek daha da karmaşıklaşan ağacı tahminleyebiliriz. Bugünkü genetiği kullanarak, çünkü bugün yaşayan canlılar üzerinden akrabalık ilişkilerini göstermek son derece kolay. Fakat işte evrim tarihsel bir bilim olduğu için fosillere biz baktığımız zaman, Yılmaz'ın da söylediği gibi, aslında öylesine işte muallakta kalmış, işte herhangi bir grubu başka bir grupla ilişkilendirmeyi mümkün kılmayan bir boşluk yok. Yani bütün büyük resmi aslında görebileceğimiz kadar yeteri sayıda bütün canlılar için elimizde fosiller var ve biz bunları rahatlıkla şey yapabiliyoruz. Birbirlerine bağlayarak aslında değişik organ parçaları seviyesinde ve tür seviyesinde birbirleriyle ilişkilendirebiliyoruz.
Belki Homo naledi'yi şu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi Homo naledi denilen şey bir mağarada bulunuyor ve bir insanın girebileceğinden daha küçük bir şey. Yani yaklaşık işte bir insanın, küçük boyutlu insanların sürünerek girebileceği nitelikte bir İki geçişten geçtikten sonra bulunabilen bir alan. İki gözü var buranın. İkinci göze geçmek de oldukça zor. Ama bu 15 kişiye ait çeşitli yaş ve cinsiyet gruplarından hem kadın ve erkek örnekleri var hem de farklı yaşlardaki bireylerden oluşuyor. Fosillere saplanması, bulunması çok sıra dışı. Çünkü bu kadar çok sayıda bir türe ait ve bu kadar bireyi içeren şu ana kadar hiçbir fosil yatağı mevcut değildi. Kaza esnasında yapılan gözlemlerde de iskeletlerin bir kısmının aslında yığın halinde ele geçmesi, bunların belki de bilerek ve isteyerek bu kalıntıların oraya konulmuş olabileceği fikrini uyandırmış Lee Berger adındaki araştırmacıya.
Hocam bunun yaşı tespit edilmemiş de tahmini böyle bir fosil kaç yılında yaşamış olmasını beklersiniz.
Evet, yaşı belirlenemiyor.
Burada iki türlü...
Uygulanamıyor biliyorum.
Yani burada iki türlü şey var. Bir kere fosilin bulunduğu tür şu anda bilim camiasında tartışılıyor. Yani bir grup bunun aslında Homo erectus dediğimiz... Yani
bir kolu olabileceğini savunuyorlar değil mi? Evet. Yeni bir tür değil diyorlar.
Yeni bir tür değil. Belki de en erken Homo erectusların ki bunların en erken örnekleri yaklaşık 1.8 milyona tarihlendiriliyor. Bunlarla paralel, bunların belki bir öncüleri olabileceği bir grup olabileceğini tanımlıyorlar. Bu nedenle yeni bir türe dahil etmek yerine aslında Homo erectusların içerisinde yani değerlendirebileceği...
2 milyon yıl neyse. Civarı bir şey olmasını beklersiniz.
O zaman 2 milyon yıl civarında 1.8-1.6 milyon yıl civarında bir şey olabilir. Şimdi ikincisi eğer görüntülerden görebildiğimiz gibi bunların diş yapıları daha insansı özellikler taşıyor. Çünkü bu köpek dişleri küçülmüş, ön dişler küçük boyutlu ama arka dişlere baktığımızda daha homojinsinin özelliklerini taşıyor. Ama küçük azıların iri olması hala Australopithek özellikleri gösteriyor. Buna karşın küçük bir beyin buradaki gördüğümüz şu gruplara ilişkin türlerle daha bir benzerlik gösteriyor. Ama buna karşın dişlerin yapısı, el bilekleri özellikle hassas tutuş özelliklerini gösteren el bilekleri daha insansı özellikleri gösteriyor. Aslında bir mozaik fosil grubu. Yani kimi daha ilkel özelliklerle kimi gelişmiş özellikleri bir arada barındıran bir tür olarak kabul ediliyor. Bu nedenle şimdi tartışma şu. Eğer tarihini biz bilirsek
bu fosili, yaş belirleme meselesi.
Evet. Ne zamana jeolojik olarak ne zamana yaşlandırıldığını bilirsek o zaman hangi gruba daha yakın olabileceğini daha iyi bileceğiz. Ama varsayalım ki tarihini de doğru bir şekilde saptadık. Ondan sonra da bunun gerçekten ayrı bir tür olup olmaması bilim camiasında çok ciddi tartışmaya gebe. Çünkü bu fosil grupları biraz erken yayınlanmış bir fosil grubu. Yani aslında bir çalışmayı yayınlarken mutlaka onun hangi gruba neden dahil edildiğini çok ayrıntılı bir şekilde tartışılması gerekiyor.
Yani çalışma üzerine, tamamlanmadan basında paylaşıldı belki de.
Aslında biraz zayıf bir çalışma olarak belki değerlendirmek mümkün olabilir. Özellikle hem yaşının olmaması, bilinmemesi. Çünkü yaşının bilinmesi daha önemli bir şey.
Burada çok önemli bir şey söylüyordunuz aslında. Biraz önce yaş meselesine girmeden Caner Hoca dediniz ki yığınlar halinde olduğunu görüyoruz 15 kişinin. Ve orası işte çok zor. Kazılırken de zaten görülüyor. İnsanoğlu çok zor bir şekilde girmişler o bölgeye. Ama tabii coğrafi yapı değişmiştir aradan geçen yıllarda. Bu ihtimal de var ama burada sizin söylemeye çalıştığınız şey bilinçli olarak oraya getirilme ihtimali üzerinde durdunuz. Dolayısıyla haklı olarak şöyle bir soru geliyor. Bu aslında ölüm sonrası bir ritüel mi? Ölülerini gömme şekli mi? Buradan mesela yaş ve yaşadıkları yıla dair bir tahmin yapılamıyor mu? Çünkü bu ritüeli uygulamaya başladıkları zaman dilimi.
Buradan çıkarsak biz bu soruna yanıt bulamayız. Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla şu anda bir kişinin mezara doğru yani bir mezar kazılıp içerisine ölünün gömüldüğü en erken yaş 60 bin yıl önce. Yani anne karnındaki duruş pozisyonuyla bir kişinin mezara gömüldüğü zaman Orta Doğu'da bulunuyor. Kuzey Irak'ta şu anda. Şanilar diye bir mağarada. Bunun en erken yaşı 60 bin. Tabii bu demek değildir ki 60 bin yıldan daha önce de ölülerinin gömüldüğü örnekler olamaz mı? Mutlaka vardır. Bilinen şu andaki 60 bin yıl önceki.
Bilim ama, daha gerisine gidemedi şu
ama,
anda.
Ama bilimin geriye gitmesiyle ilgili bir şey değil bu. Bu aslında şöyle bir şey. Siz diyelim ki Orta Doğu'da çok sayıda araştırma yaparsanız mesela şöyle dersen belki daha iyi olur. Şimdi Türkiye büyük bir coğrafya. Ve özellikle de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da çok sayıda karstik alan var. Mağaraların bulunduğu yeri. Güney Anadolu'da da var. Ama Türkiye'de bilinen fosil sayısı şu anda toplam 2. Neden 2? Bulunan fosiller var aslında ama bilinen fosil, yani insan elinize alıp da kafatasının bir parçasını bulduğunuz 2 tane. Bir tanesi denizde 1.100.000 yıl yaşında bir Homo erectus'a dahil edilen bir fosil. Bu şans eseri bulunmuş bir karstik şeyin içerisinde. İkincisi de bir travertenin içerisinde bulunmuş. Taş ustaları keserken bir sıra dışı bir şeyle karşılaşıyorlar. Sonra bir hikayesi büyük bunun. Sonra Karayin'den ele geçen bir Neandertal'in alın parçalarıyla beraber birkaç kol ve parmak kemikleri var. Bir de Üç Ağızlı Mağara diye Hatay'da bir mağaradan ele geçen diş kalıntıları var. Birkaç tane de Neandertal dişi var. Bildiğimiz hepsi bu. Peki bu niye sizce bu kadar az? Hemen Irak'ta ya da işte Levant bölgesinde, İsrail'in içinde bulunduğu alanda çok sayıda fosil var. Neandertal fosili de bizde yok. Çünkü bizde sadece bu konuda çalışan 3 tane grup var. Toplam 3 grup var.
Çünkü burada kazı yapılmıyor.
Burada diyorsun. Hem kazı yapılmıyor hem de araştırmalara ayrılan paralar biraz şey gibi. Yani küçük ölçekli paralar. Yani o nedenle biraz
bütçe sıkıntısı. Allah bilir o fosilleri bulup kaç kişi çöpe atmıştır diye ben merak ediyorum.
Bu da olabilir. Ama varsayalım ki biz bu bölgede çalıştığımızda gömülmüş bir ölüyle karşılaşamayacağımızı söyleyemeyiz. Ama mevcut veri 60.000 yıl öncesini gösteriyor.
Buradan da yaş tahmini yapmak çok zor diyor.
Zor ama ötekilerin gömüldüğü daha büyük bir şüphe uyandırıyor. Çünkü ölünün gömülmesi demek aynı zamanda çeşitli ritüel uygulanması anlamına geliyor. Bu mağaradan sadece 1550 kadar fosil, yani kemik parçası 15 bireye ait olduğu bilinen. Ama onların dışında hiç mezarda bir şey yok. Yani eğer bir ritüel uyguluyorsanız bu ritüelin mutlaka başka ögelerinin de olması gerekiyor. Yani peki, siz en azından mezarın içerisine onun dışında bir hayvan bırakabilirsiniz. Eğer bir ritüel yapıyorsanız bu ritüelin başka elemanları olması lazım. Şu anda burada bir ritüelin uygulandığını gösteren hiçbir veri yok.
Kokuyor diye de pek hala atılmış olabilir. Yani.
İşte belki de ritüelin değil. Çok eski bir form olabilir. Eski bir biçim olabilir. Yani
bence o kadar bilişsel bir düzeye ulaştıklarını sanmıyorum. Çünkü beyin kapasiteleri biraz önce söylediğiniz gibi işte 450-500 santimetrelik civarında 500 santimetrelik civarındaki bir beyinle yani çünkü bir insanın bir davranışı sergileyebilmesi için, mesela bir çocuğun, bir bebeğin konuşabilmesi için mutlaka beyninin ve onun içerisindeki kompartımanların belirli olgunluğa erişmesi gerekiyor. Ve bu ateşi yakamayan, ondan sonra alet ürettiğine ilişkin herhangi bir bilgimizin olmadığı, sadece ellerindeki yeteneklerle bunun böyle olabileceğini söylersek bu biraz fazla abartılı. Bilimin doğasına da aykırı olur. Çünkü bilimin doğasında mutlaka bunun arka planda bir onu destekleyecek bir veri tabanının olması gerekiyor.
Tabii bir de naledi ile ilgili belki şöyle bir şey saptamak gerekir. Şimdi tür kavramları aslında modern çerçevede bakıldığında o kadar sert sınırlar çizilmiş kategoriler değil artık. Yani Erectus'a daha yakın çıkması dahi aslında. Yine de Erectus'tan farklı bir kol şeklinde tanımlanması.
Tabii Erectus derken o zincirin en başındaki, en ilkeli ve sapiens'e yani, doğru, yani bize doğru evrildiği
için tarih olarak baktığımız zaman.
Yok,
evet.
Tam öyle değil. Belki yani, bu fosilizlerle şey yapabiliriz.
Yani işte ondan daha tarih olarak geri planda olanları var ama arka taraflarındaki. Yani şunu demek istiyorum ben. Erectus'un bu işte çok farklı bir kolu dahi olsa, tür kavramlarının artık biraz daha esnek yapıldığını bir düşünecek olursak, bu da aslında yine bir bakıma hani tabiri caizse bulunmuş bir kayıp halkadır. Çünkü Erectus dahi olsa madem ondan farklı.
Ama kim kaybetmiş halkayı?
İşte yani kaybetme anlamında yani değil. Şimdi bilim burada insanının baktığı çerçeve içerisinde tabii nasılsa bir sıra tamamlamak ihtiyacı vardır. Kronolojik bir tarihsel bir sıraya koymak isteyecektir. Bu sıra içerisinde.
O zaman yeni bir şey bulunduğu zaman ona da kayıp halka
şimdi
mı
burada
diyeceğiz?
Burada da bir belki bilimin
onun
tartışması.
Onun belli ölçütleri çerçevesinde bakmak lazım. Yani onun kriterleri vardır dolayısıyla.
Hemen söz vereceğim Yılmaz.
O kriterler çerçevesinden bakmak lazım. Demek istediğim benim şey bu. Bu bir eksen, bir yani aşırı bir Erectus formu dahi olsa bu form bu kafatasından anladığımız kadarıyla genetik olarak da farklılaşmıştır epeyce. Dolayısıyla hani tür veya türe yakın bir kategori adını alabilir veya Erectus içerisinde çok ayrıksı bir form adını alabilir. Dolayısıyla yine de bu şey sağlar demek istiyorum. Yani tarihsel olarak baktığımızda insan evrimindeki gözlemleyeceğimiz değişimlere tipik bir örnek sağlar.
Yılmaz Hocam, size söz vereceğim ama sözünüzü bölmek istemiyorum. Çok kısa, acilen reklama gitmem gerekiyor. Çok kısa bir ara, sonrasında buradayız, bekliyoruz. Evet, ötek gündeme çok kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yılmaz Hocam, ben sizin lafınızı bölmek durumunda kalmıştım. Lütfen kaldığınız yerden tamam, devam edelim.
Şimdi bir taraftan evrim var mı yok mu tartışması ya da insan değişti mi değişmedi mi, bu çok ciddi bir şey. Bu tartışma önemli bir tartışma. Bunu bir kenara koyacağız. İkinci tartışma da bilimin kendi doğasından geliyor. Bu ikinci şey daha biraz insani bir durum belki. Çünkü fosil bulmak çok zor bir şey. Yani çok sıra dışı bir durum.
Evet, yayından önce de konuşmuştuk sizinle. Yani fosil diyoruz ama ya da kayıp halka diyoruz, bulundu diyoruz ya da arıyoruz diyoruz kayıp halkayı, ama o aradığımız şeyin fosilleşmiş olma olasılığı da olmayabilir, yani ortada tabii olmayabilir, değil mi? Fosiller nasıl oluşuyor?
Şimdi canlı eğer oksijenli bir ortamda uzun süre kalırsa, yani her canlı öyle ya da böyle o doğanın ve oksijenin çürütme ya da yakma özelliğine dayanamaz ve bir süre sonra yok olur. Ama eğer bir canlı sıra dışı bir şekilde gömülürse, yani bir çamurun içerisinde hemen çürümeden gömülürse ya da bir ziftin içerisine girerse ya da şeyden ağacın içerisindeki küçük o akan sakızın içerisine gömülürse, karıncalarda olduğu gibi ya da sivrisineklerde, bunlar fosilleşebiliyor. Yani hemen oksijenle şey arasında bir bariyer olması gerekiyor. Bu koşullarda fosilleşebilir ama yeryüzünde çok sayıda fosilleşmiş canlı olmasına rağmen bunların bulunabilmesi de biraz sıra dışı bir durum. Çünkü fosiller binlerce yıl toprak altında ve yüzlerce, binlerce metre toprak altında kalıyor. Onların ortaya çıkabilmesi için de mutlaka erozyon, deprem, yol yapımı, başka bir nedenle rastlantısal olarak da açığa çıkması gerekiyor. Yani şimdi Ankara'da bir çevresine giderseniz, orası Tetis Denizi'nin bulunduğu şey, Tuz Gölü, onun son fosil hali Tetis Denizi'nin. Ve biz görüyoruz ki o Tetis Denizi'nin çevresindeki alanlarda Miyosen dönem ve onun sonundaki son aşamalarında, yani yaklaşık işte 14 ila 8 milyon yıl öncesine tarihlendirilen, şu anda primat takımının ve bunların da daha eski atası olan türler Anadolu'da mevcut. Ve Çankırı'da, Ankara Kalecik'te, ondan sonra ne bileyim Kırşehir'de, Bursa'da bunların fosilleriyle geçiyor mevcut yapılan araştırmalarla. Dolayısıyla fosil bulmak biraz zor ama fosili bulduğunuzda mevcut bir türün içerisine dahil ederseniz, yani naledi fosilini Homo erectus'a dahil ederseniz, o zaman tip bir fosilin bir parçası olacak ve herkes sizin adınızdan çok fazla bahsetmeyecek. Ama siz onu ayrı bir gruba dahil edebilirsiniz mevcut özelliklerinden, o zaman siz bir türün babası olmuş oluyorsunuz. Yani bilimde de böyle bir
şey var. Yani siz ayrı tür olduğu görüşünde değilsiniz.
Ben Nalevi'nin ayrı bir tür olabileceğini, ancak bunun tartışmalarının henüz bizim açımızdan erken olduğunu, çünkü ancak bu bilimsel, yani bir jeolojik zamanının belirlenmesi, iki mevcut fosiller üzerinde detaylı çalışmaların daha detaylı bir şekilde yayınlanmasından ve tartışılmasından sonra bunun bir türe dahil edilip edilmeyeceğini şey yapacak.
Şu mesela, an bir sonuca varmak
zor.
Zor.
Örnek vermek istiyorum burada. Tabii. Şimdi bu gördüğümüz bir şempanzenin kafatasının mülajı. Bunların tamamı fosillerin kopyaları. Hı-hı. Bu gördüğümüz bir şempanze. Ayrı bir cinse ve ayrı bir türe dahil ediliyor. Bu ikisi de daha önce şu gruplarla aynı cinsin ve alt türleri olarak görülüyordu. Yani buradaki grupların biz tamamına Australopithec ismini veriyoruz şu gruba. Australopithec'lerin de şu anda bilinen 9 tane farklı türü var. Ama daha sonra birileri şu iki grubu ayrı bir cins haline dönüştürdü Paranthropus adı altında. Şimdi eğer bunlarla aynı geçmişte türe dahil edilmiş olmasaydı belki evrim ağacının nasıl olduğu ve nasıl geliştiği tartışması başka bir boyutta olacaktı. Ama daha sonra yani bilim bu tür şeyleri önce sınıyor, tartışıyor, sonra daha olgun bir halde başka bir yere yerleşiyor. Biz şu anda en azından bu Paranthropus grubu olarak bilinen ya da Boisei grubu olarak bilinen kaba yapılı Australopithec'lerin narin yapılılar ve arkaik yapılılardan daha farklı olduklarını ve iki ayrı tür ya da iki ayrı cins halinde bunların yer alması gerektiğini biliyoruz. Ama bu tartışma yaklaşık 1924'ten bu tarafa yapılıyor. Yani ilk bulunan Australopithec fosili 1924'te bulundu Taunuk'ta. O günden bu tarafa Australopithec'ler insanın evriminde nerede yer alıyor, hangi tür, hangi şeyin bir parçası bu tartışılıyor. Ama biz isterseniz bugün bunu tartışmayalım. Yani bilimin doğasını, onun yerine insan nasıl evrimleşti, ne değişti insanda?
Oraya gelelim ama sadece şunu sormak istiyorum, bunu çok merak ettim. Siz dediniz ki bu fosilleri gösterirken, bu bulunan Homo naledi bu iki gruba benziyor dediniz. Evet. Değil mi? Bu ikisini gösterdiniz.
Yani bir bu grup, bir de şu grup. Yani
aslında bu gruplardan birine de dahil edilebilir.
Şimdi yeni bir tür beyin kapasitesi açısından baktığımızda küçük bir beyinli olması nedeniyle bu gruba dahil ediliyor. Ama yüzün ve dişlerin yapısı açısından baktığımızda mesela şuradan hemen göstereyim size. Karşılaştırmak açısından belki daha iyi olur. Şimdi bu gruptaki dişler oldukça iri ama Homo erectus'un dişleri şunların daha narin. Bunların dişleri son derece narin. Evet. Bunların arasında diastema dediğimiz boşluk daha fazla şu aralık. Ama burada diastema dediğimiz bu şu boşluk yok. Dolayısıyla naledinin dişleri kısmen boyut açısından özellikle şu küçük ağız dişlerinin boyut açısından Australopithec'lere biraz benziyor. Ama ağız dişlerinin boyutları açısından baktığımızda Homo genus'una benziyor. Dolayısıyla hani hangisini nereye dahil edeceğimiz bu anlamda. Şimdi Homo erectus'un beyin kapasitesi yaklaşık 700 ile 1000 santimetre küp civarında. Yani modern insanın kafatasının boyutuna yakın. Ama buradaki gördüğümüz Australopithec kusların fosillerinin beyin kapasitesi yani 400 cc civarında. Yani biraz işte bir top büyüklüğünde gördüğünüz gibi bir yumruktan daha şey. Boy uzunluğuna baktığımızda bunlarla çağdaş çünkü Australopithec'lerin narin yapıların boyları yaklaşık 120 santimetre civarında. Yani çok uzun bir boya sahip olan tür değil. Bu nedenle boy uzunluğunu alırsak Australopithec'lerin narin grubuna daha yakın görülüyor. Çünkü Homo erectus'lar modern insan boyutunda, bizlerin boyutunda. Yani en erken Homo erectus fosili olarak tanımlanan Narikotome çocuğunun boyu yaklaşık 175 santim. Yani dolayısıyla hani hangisine dahil edeceğimiz işte bu ikisinin arasındaki tartışmada.
Ben fosil bilimcinin şey izahını da okudum. Ne kadar doğru olabilir bilmiyorum da birden fazla tür de olabilir 15 tane
evet,
iskelet arasında.
Ben bunu da şey yapıyorum ki kazı görüntülerine eğer tekrar belki dönerse orada kemiklerin bulunduğu alanda orijinal konumlarında yer almadıkları yani önce kazılıp sanki tekrar üzerinde durduğu gibi in situ pozisyonunda değiller fosiller. Biraz o da benim için biraz bu anlamda şey hani problemli bir şeye dönüştürüyor.
Pekala. Şimdi Ergi Bey siz diyorsunuz ki içinde birçok başlık barındırıyor dedik. Evrime de gidelim istiyorum. İlk insan nasıl oluştu? Buradan da devam edeceğiz. Ama orta kata da önemli mevzulardan bir tanesi. Modern insan topluluklarıyla Afrika olacak şekilde tarihleniyor. Evet. Genetik çeşitlilik merkezi diyorsunuz. Karşılaştırma yapıldığı zaman. Bugünkü bütün insan toplumlarının çıkış noktası olarak Afrika'da tek bir kişiye varmamız mümkün. Yani bilimin bize gösterdiği ortak ata kim?
Şimdi tabii insan söz konusu olduğunda insanın işte bugünkü anatomik biçimiyle işte Tabii ki daha önceki gruplardan kök alarak işte bir şekilde evrimleştiği yer Afrika. Yılmaz onu açıkladı zaten. Başta konuştuk. Şimdi Afrika'dan ise belli koşulların değişmesiyle, Yılmaz belki anlatır birazdan, insanın bir süre sonra çok küçük topluluklar halinde mesela çıkmaya başladığını biz biliyoruz çok uzun bir zaman önce. Bu da yaklaşık 75 bin yıl öncesine karşılık geliyor ve hatta en son yapılan genetik genomik çalışmalar bugünkü insanların genlerine bakarak aslında öyle söyleyeyim ben bir sürü farklı toplumları incelemişler. Çok yeni bir çalışma ve yayın bu. İşte Mısır üzerinden bugünkü Mısır üzerinden aslında Afrika'dan çıkarak dünyanın geri kalanına yayıldığını söylüyorum.
O son sanırım. Çıkış belki ondan önce şeyi konuşursak daha iyi olur.
Ha, yani tabii şey ben parça insan parça. Çıkışı yani Erectus'un çıkışı var işte Floriensis halinde dallanma var onları
genetik çalışmalar evet. Genetik çalışmalar aynı zamanda İnsanla diğer kuyruksuz büyük maymunların ortak atasına ilişkin bazı ipuçları da veriyor. Oradan başlarsak belki daha
tabii oraya gidecek olursak çünkü... hani şunu söyleyebiliriz en azından. Şimdi insanla yani en yakın bakıldığı zaman genetik olarak şimdi işte kuyruksuz iri maymunlar var. İşte mesela kabaca baktığınız zaman işte kim birbirine daha çok benzer? İnsana da içine alacak. İşte orangutan, goril, şempanze, insan. Kabaca. Şimdi bunlar arasında bir genetik karşılaştırma yaptığınız zaman şempanze ile insan birbirine çok daha yakın çıkar. Aralarındaki bütün genomik genetik fark %1,5 civarında baktığınız zaman. Toplam genetik fark bu, total genetik fark bu. Şimdi fakat insanla şempanzenin en yakın ortak atası ise 6 ila 10 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Bu şu anlama geliyor. 6 ya da 10 milyon yıl öncesinde aslında insan ya da şempanze olmayan bir ortak ata var, bir canlı formu var. Bu canlı formundan iki kol ayrılıyor ve bunlar günümüzdeki insan ve şempanzelere veriyorlar. Bu anlama geliyor. Dolayısıyla bunun tarihi ise hatta son bir çalışma bunu 13 milyon yıl öncesine götürdü ama...
Peki bir şey söyleyeceğim. İkiye ayrıldılar ya evet. Hocam. Neden şempanze şempanze oldu, insan insan oldu?
Şimdi bunu
ayrım nasıl oluştu?
Neden diyemeyiz? Ayrım şöyle oluşur. Genellikle bir canlı formu... İşte
şempanze de insan olmak isterdi yani.
İstemiyor.
Ama işte iradeye bağlı değil ki burada. Yani doğal süreçlerde irade aramak aslında beyhude. İş evrim söz
konusu.
Nasıl
bir doğal süreç işliyor
burada? Şöyle söyleyeyim ben size. O formu siz tekil bir tane form olarak düşünmeyin. Mesela aynı bir tür grubuna belli bir forma ait bir sürü bireymiş gibi düşünün. Ki öyledir. O bireyin bir grubu bir şekilde ya o coğrafyayı terk etti, bulunduğu yeri başka bir alana geçti, koşullar değişti. Dolayısıyla öbürü de başka bir yere geçti, aralarındaki ilişki azaldı. Dolayısıyla o başlangıçta küçük topluluktan ayrılan iki küçük topluluk, bunlardan bir tanesi şempanzeye, biri ise insana geçen hattı oluşturdu. Tarihsel olarak. Yani dolayısıyla...
Mutasyona mı uğradılar o
elbette zaman içerisinde yani. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim ben. Mesela goril, şempanze ve insan genomları karşılaştırılıyor. Bir kere biz şöyle resmi görüyoruz bu karşılaştırma yapıldığı zaman. İnsanla şempanze birbirine yakın. İşte şempanze gorile yakın ama mesela goril insana çok daha uzak. Ve biz baktığımız zaman genomlarında çok ciddi değişimler olduğunu biz görüyoruz mesela zaman içerisinde. Bunlar birbirinden farklılaştırması hayli muhtemel değişimler. Yani bunlar başlangıçta şunu demek istiyorum ben. O bahsettiğimiz ortak atadan ayrılan işte küçük gruplar... Hemen başta işte zaten insan daha sonra hemen belki, şempanze değiller zaten.
Belki daha basite indirgemek için şu şeyi söyleyebiliriz. Yani muhtemelen kuzeniniz var sizin.
Evet.
İsmi nedir kuzeninizin?
İdil.
İdil. İdil, İdil olmayı istedi mi? Yani Cansu da olabilirdi. Ama buradaki şey şu. Bu ayrılma...
Ama hocam şimdi...
Bu ayrılma biraz rastlantısal yani. Çünkü bu ayrılma genetik bir
ama
şey.
İkimiz de insanız. Tamam tabii, ben Cansu'yum aydın ama goril değilim
tür,
yani.
Tür boyutunda düşünmeyin bunu. Yani tür boyutunda bunu analojik olarak biraz yaklaşmanız lazım.
Kişiler, canlı canlıdır.
Canlı
yani.
Canlıdır. Kişiler kimin kim olabileceğini ya da hangi türün nasıl değişeceğini bilemezler. Şöyle belki şey yapabiliriz. Yaklaşık 7 ila 5 milyon yıl öncesinde belirli bir grup ağaçlarda daha önce biz karaya inip sonra ayağa kalktıklarına ilişkin bir doğu yakasının hikayesi diye bir hipotez biliyorduk. Ama şimdi bunun gerçek olmadığını ağaçlarda rastlantısal olarak dik yürümeyi öğrendiklerini ama bu dik yürümeyi kendi istekleriyle öğrenmedikleri genetik ve morfolojik olarak buna uyarlandıklarını biliyoruz. Çünkü elimize geçen işte... Shelanthropus chadensis, Ornithogenensis ve Ardipithecus cadabra gibi türler ormanlık alanlarda yaşıyorlardı ve dik yürüyorlardı. Şimdi burada aslında dik yürümelerinin onlara sağladığı avantaj onların başarılı olması için bir önemli arz ediyor. Neden? Çünkü siz eğer dik yürüyorsanız o zaman elleriniz serbest kalıyor. Bu ellerinizle hareket dışında başka işlevleri yapabilirsiniz. Örneğin çiftleşme esnasında siz gidip iki muz kangalını karşınızdaki dişiye ya da neyse erkeğe götürebilirsiniz. Ve bu sizin için bir avantaj haline dönüşebilir. Ya da elinizde bir taş alıp düşmana ya da işte yabancı bir şeye karşı atabilirsiniz. Ya da o elinizde başka birine savurabilirsiniz. Yani ellerin serbest kalması aslında burada o bireylere ya da o gruba avantaj sağlamış oluyor. Ama hangi koşulda avantaj sağlıyor? Ormansız bir alanda. Dik yürümenin kişiye ya da o gruba avantaj sağladığı anda önemli oluyor. Daha önce ağaç üzerindeki belki çok fazla sıra dışı avantajlar kazandırmamış olabilir. Nötr olabilir orada. Ama yere indiği an dik yürüme o türün içerisinde bulunduğu gruba çok anlamlı ve çok önemli bir avantaj kazandırıyor. Bu avantajlarda şempanze ve gorillerin daha az çeşitlenmesine yol açarken, yani ormanlık alanda kalan bu grupların, karaya çıkan ve farklı bölgelerde bulunan küçük grupların biyolojik olarak daha fazla çeşitlenmesine yol açıyor. İşte bu çeşitlenme burada gördüğümüz çok sayıda Australopithec ve onun çağdaşlarının cinslerinin ortaya çıkmasına yol açıyor.
Şimdi ben ilk insanı soracağım size. Bilimin açıkladığı insan olmanın temel doktrinleri nedir? Bunları da anlatmanızı isteyeceğim ama insana gelmeden önce ilk hücrenin oluşumuyla başlayalım isterim. Ergi Bey, ilk hücre nasıl olmuştu?
Şimdi aslında...
Sonra tabii ortalık ayağa kalktı. Can Hocam size de bu işin dinsel boyutunu soracağım. Çünkü şöyle bir algı oluyor. Hani evrimi kabul ediyorsan Allah yok diyorsun. Allah var dersen evrimi reddetmen gerekiyor boyutuna geldi. Birçok da tweet geliyor. Bunu da size soracağım. Buyurun.
Şimdi aslında problemi şöyle görmek gerekiyor. Evrimin ortaya koyduğu bulgular çerçevesinden baktığımızda. Şimdi Caner Hoca da anlattı. Aslında 3,5 milyar yıl öncesine gider canlılığın başlangıcı baktığımız zaman. Fakat bu işte oldukça temel bazı metabolik işlemleri yapan, hücre içi, dışı ve alışverişi bir şekilde meydana getiren ve çoğalabilen basit bir sistem olarak baktığımızda bu kadar eskiye gideriz. Bizim hücre dediğimiz şey ise biraz daha kompleks bir yapıdır. Ve hatta bundan 1,5-2 milyar yıl öncesine gittiğimizde gördüğümüz hücre çok daha komplekse. Çünkü aslında orada bizim çekirdekli işte hücre dediğimiz hücre yapısına sahip canlılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Hı hı. Şimdi fakat burada şöyle bir durum var. Canlılık 3,5 milyar yıl öncesinde başlamasına rağmen, bunu pek çok kaynaktan biz biliyoruz, buna girmeye gerek yok. Bizim bugün bildiğimiz manada hücreli bir, yani çekirdekli bir hücrenin ortaya çıkışı 1,5 ila 2 milyar yıl öncesine dayanıyor. Fakat biz mesela hücreye baktığımız zaman mesela bazı organ ve organeller görüyoruz mesela. Mitokondri denen bir yapı var. Bu hücrenin enerji fabrikası olarak adlandırılır. Bu aslında gerçekten bir bakteri, biliyor musunuz? İndirgenmiş bir bakteri bu. Bitkilerdeki mesela fotosentez, yine enerji üreten sistemin en önemli elemanı olan İşte kloroplast, bu da bir bakteri, başka bir bakteri grubu.
Yani o zaman şöyle söyleyeyim, mesela son zamanlarda yine NASA bir açıklama yaptı, dün geldi o açıklama yanılmıyorsam, Mars'ta su bulundu. Evet. Diyelim yaşam var mı yok mu, bunu da tartışacağız Cuma günü ama ben o bakterileri alsam, merak ediyorum gerçekten, başka bir yere, yaşamın olmadığı bir yere koysam. Evet. 1,5-2 milyar yıl geçse orada da aynı evrimsel süreçler gerçekleşir ve aynı yaşam olur mu?
Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü biz biliyoruz ki...
Hücre oluşur mu yine?
Hücre dediğimiz şey işte belli bir organizasyon oluşabilir. İhtimali var. Çünkü en azından başlangıç koşullarını tanımlayabiliyorsunuz. Fakat burada iki tane temel problem var. Bir tanesi...
Burada neden oluştu o zaman?
İşte bunun sebebi... Daha doğrusu şu şekilde bakmak lazım. Burada koşullar gereği bir şekilde bizim rastlantı dediğimiz işte tarihsel bir başlangıç noktasının bir şekilde meydana gelmesiyle, koşulların elverişli olmasıyla aslında hücreye benzer formlar meydana geliyor. Fakat ben size hemen bir ekleyeyim mesela bu konuda. İlk hücre nasıl diye benziyor diye. Şuradan bakalım. Mesela son birkaç yıl yapılan çalışmalar var. İnsanların, mesela insanın genomuna bakıyorsunuz. Baktığınız zaman ne görüyorsunuz biliyor musunuz? O çok ilkel bir bakteri var. Arke bakteri diyoruz biz bunlara. Şu an dünyanın mesela çok ekstrem koşullarında yaşar bunlar. Yüksek sıcaklık, yüksek tuzluluk falan işte olan yerlerde. Mesela insan genomu, genlerinin belli bir bölümü, hem de çok önemli genler bunlar, arke genleri. Bir bölümü mesela E. coli gibi bakteri, gerçek bakteri genleri. Bir bölümü ise 1,5 milyarlık işte bu kaynaşmadan sonraki evrimi yansıtan mesela diğer genler. Şimdi bu şu anlama geliyor aslında. Öylesine bir koşullar meydana gelmiş ki ve bu koşullar bir takım tekrarlı hadiseler de. Mesela biz buna endosimbiyotik yaklaşım veya teori deriz. Biz bugün artık genoma baktığımız zaman aslında bütün işte çekirdekli canlıların aslında iki bakterinin kaynaşmasından ortaya çıktığını biz biliyoruz.
Tamam ama şimdi biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. Yani şöyle gerçekten hani konunun bir tarafı değilim. Araştırıyorum, araştırıkça da merak ediyorum. Ve aklımda gerçekten dedim ya birbiri ardına sorular geliyor. Şimdi dediniz ki biraz önce başka bir yere alsam o iki bakteriyi rastlantısal olarak bir hücre oluşur mu dedim. Olmaz dediniz. Ama burada nasıl oluştu peki o?
Burada işte sonuçta tarihsel bir olay bu. Yani olmaz derken ben şunu kastediyorum.
Öngöremeyiz belki.
Öngöremeyiz mesela. Nasıl bir evrimleşme izleyeceğini öngörmemiz mümkün değil. Bu şu anlamda yani bu tür vücut simetrisine yol açacak olan kompleks bir hücresel birlik meydana getirecek mi sonraki evrim? Getirmeyecek mi? Yani. Mesela bakın Caner şeyi çok açıklarken Kambriyen patlamasından bahsetti. Mesela onu çok enteresandır. Geleceğiz. Çok enteresandır. Mesela Kambriyen patlaması dediğimiz dönem içerisinde aslında vücut planları, bugün bildiğimiz canlıların dışında olan canlılar da var. Fakat niye bugün sadece vücut planlarını, vücut simetrilerini birkaç taneye indirgeyebildiğimiz canlı grupları var? Çünkü geri kalanlar ortadan kalkmış. Çok az sayıda simetri vücut planı günümüze kadar gelmiş. Ama bunlar şey değil, araştırmalar bunlar o vücut planlarının başarılı olduğunu göstermiyor.
Ama neden ortadan kalkanlar yok mesela?
Onlar yok, ortadan kalkmışlar
zaten. Biraz şeye benziyor, biz mesela işte
ortadan kalkmışlar.
Pandaların hepsini avlarsak ne olur? Pandalar elenir. Veyahut da bir bakteri türü çıkarsa, bir canlıyı yok ederse o bakteri elenir. Yani dünya tarihi içinde de buna benzer süreçlerde birçok tür elenmiş.
Elenmiştir. Yani biz evrimi de öngöremeyiz. Evrimleşmeyeceği anlamına gelmez bu. Yani ama biz ne olacağını bilemeyiz. Yani biz çünkü ister istemez biyolojik evrimi anlarken bu dünyadaki, bu gezegendeki yaşamın işte hayat öyküsünden bakıyoruz. Ancak maddi koşullar benzer dahi olsa farklı sonuçlar verebilir ki bunun çok fazlasıyla örneği var. Çünkü bu tarihsel bir durum.
Evet ama şimdi lütfen size de söz hakkı vereceğim Yılmaz Hocam ama ben bu soruyu bu programı geçen sezonda yaptığımızda Kerem Can Koçak Hoca'ya da sormuştum. Kendisi de İTÜ'den benim fizik hocam olur. Selamlarımı da yollayayım buradan. Şimdi biz okulda bir entropi yasası da gördük. Entropi yasası bize ne der? Kompleks yapılar bozulmaya mahkumdur. Ama evrimle birlikte ben şunu görüyorum. Yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Basit organizmalardan kompleks yapı oluşu. Fizik de bilim, genetik biyoloji de bilim. Kendi içinde bir çelişki mi var?
Hayır, termodinamik yasasına
yanlış yerlerden bakıyoruz. Mesela saplı samanı mı karıştırıyoruz? Buyurun bakıyoruz. Hocam.
Çünkü sorulmuş bir sorudur. Sorulmuş bence bir soru. İhlal etmez ama dediğiniz soru tarihte gündeme gelmiştir.
Evet, ihlal etmez.
Hatta canlılığın böyle biyoloji felsefesinde mesela canlılık için gereken özellikleri kimisi 102'ye kadar çıkartan kitaplar var. Canlı için gereken özellikler. Ama bunlar tabii 3-4'e indirgenebilir. Ama mesela bir kısım tariflerde canlıyı bile tarif ederken işte entropiye karşı dirençli varlık oluyor. Fakat tabii dirençli olması entropi yasasını ihlal edildiğini göstermiyor. Entropinin bedeli çünkü toplam sistemde entropi her zaman artar. Evet. Oradaki bizim entropiyi bir yerde kendi vücudumuzda yani düşürmemizin bedelini biz dışarıda illaki ödenir. Mesela diyelim ki ben vücudumda düşük entropiye ihtiyaç duyuyorum. Şurada sizin verdiğiniz sağ olun kurabiyeleri vermişsiniz yiyorum. Buradaki buğdayı mesela yok ediyorum.
Afiyet olsun değil hocam. Mi?
Fakat buradaki buğdayın dünyada şunu benim yiyip de düşük entropi almam için buğdayların yok edilmesiyle artan entropi benim buradan aldığım düşük entropiden toplamdan daha fazla olur. Yani sonuçta entropi yasasının bir ihlali şeklinde bir durum yok. Ama yani tabii bu bir de biyoloji felsefesi açısından bir şey değil mi burada şey? Yani şeyi anlamak lazım. Şimdi fizik tek parçacıklarla uğraşıyor. Mesela ne bileyim yani protonlarla, elektronlarla, diğerleri temel yasalarla uğraşıyor. Fizik de ondan matematiksel yasayla daha çok birçok şeyi tahmin edebilmeniz mümkün. Ama fiziğin içinde bile, bakın dikkat edin, iki parçacıklı sistemlerden üç parçacıklı sistemlere gitseniz de dikkat edin, yeni bir fizik yasası devreye girmiyor ama işte kaos teorisi dediğim şey orada karşımıza çıkıyor. Orada bile hesap edilirlik zorlaşıyor. Şimdi fizikteki yapılar birleşip kimyadaki işte moleküller karşımıza çıkıyor. Kimya moleküllerin daha kompleks bir hal almasını biyolojik moleküller çıkıyor. Biyolojik moleküller canlı organizmaya alıyor. Şimdi canlı organizmaların buradaki hareketinde sizin yani bir fizikteki gibi yasayla bunu öngörebilmeniz mümkün değil. Ernst Mayr gibi ki biyoloji açısından ben yani bana biri sorsa yani biyoloji nereden öğreneyim? İki tane isim söylerdim. Biri Ernst Mayr olurdu, biri Theodosius Dobzhansky olurdu. Mesela Ernst Mayr'ın da dediği şeyden biri şu. Matematiksel bilimlerden beklediğimiz şeyi biyolojiden beklememiz lazım. Her ne kadar moleküler saat gibi Ergi Hocam'ın uyguladığı yaklaşımlarla matematik biyolojiye dahil olsa da o tarz bir matematik uygulamada aslında bir matematiksel fizikteki anlamda bir doğa yasasının uygulaması değil tam manasıyla. O yüzden biyolojideki belli şeyleri öngörmek, tahmin etmek birçok bilime nazaran yani fizikteki tahmin edilirlik oranına göre çok daha zor. Yani
bir kere çok bununla ilgili sözünü buldum Caner Hocam. Hemen bir şey daha ekleyeyim ben. Güzel bir noktaya değindi çünkü Caner Hoca. Şimdi hakikaten de bir karmaşık bir sistem oluşurken, kararlı hale geçerken fakat genel olarak sistemin entropisini arttırıyor. Şimdi mesela çok daha basit bir şey söyleyelim, daha görünür bir şey. Yaşlanmayan, yok olmayan canlı var mı?
Yok.
Yani
görece çeşitli bir bozulmadır.
Elbette yaşlanma bir bozulmadır sonuç itibarıyla. Yani mesela kararlı varlıkların sayısının artışını azaltır. Neden? Çünkü yaşlanan bireylerin üreme başarısı düşüktür.
Veyahut da şeyde de gözüküyor entropi. Mesela burayı diyelim klimayla serinlettiğimizde buradaki entropiyi düşürüyoruz. Evet. Ama bir yerde o klimanın dış makinesi veya diğer yapılan şeylerden yine toplam entropi artıyor. Yani entropi toplam olarak hesaplanan bir şey. Yani bir noktadaki düşen entropi hiçbir zaman entropi yasasının ihlali değildir. Ona dikkat etmek lazım. Yani toplam sistemle ilgili bir yasadır entropi.
Yani resmin bütününe bakmak lazım.
Evet.
Siz
insan nedir sorusuna tekrar dönelim.
Anatomik ve davranışsal olarak o kalıplar neler? Bugünkünden bir hayli farklıydı ve daha ilkeldi. Evet. İlk insan nasıldı?
Şimdi insan olarak bir şeyi kabul etmek için birkaç tane özellik var. Ya da bizim insana geçiş aşamasında nelerin değiştiğini belki bilmemiz lazım. Şimdi bir kere dik yürüyüş çok önemli. Yani insan olabilmek için serbest kalan eller ve dik duruş pozisyonu ve dik duruş halinde devinim, iki ayaklı devinim önemli bir şey. İkincisi beynin irileşmesi önemli. Yani iri bir beyin mutlaka gerekiyor. Çünkü bilişsel aktivitelerin daha fazla yani doğaya sadece bağlı değil ama insanın kendi düşüncesiyle bir şeyler üretebilecek halde bir beyinin olması lazım. Daha sıkı bir iletişim kuracak bir yapıya sahip olması gerekiyor. Üçüncü şey de alet üretmesi. Yani kültür. Yani kültür olmadan bir bireyi insan olarak dahil etmek ya da insan olarak kabul etmek biraz zor. Çünkü aleti üretmesi ya da yaratması ve bunu aktif olarak kullanması gerekiyor.
Ama arada muazzam yıl farklılıkları tabii, var değil mi?
Tabii. Yani ilk dik yürüyen bu aradaki fosil örnekleri getiremedim. Hı-hı. Vallahi bir tane valiz ancak getirebildim.
İnşallah bir dahaki konuşmamızda onları da görürüz.
Aradaki şeylere baktığımızda 7 milyon yıl önce insan bilinen örnekler üzerinden söylüyorum. İki ayağı üzerine dik yürümeye başlıyor. Tabii paytak paytak yürüyor. Bizim bildiğimiz anlamda aktif bir yürümeye sahip olmuyor. Ama beynin irileşebilmesi için gerekli olan zaman dilimi yaklaşık işte ilk 2,5 milyon yıl öncesine Homo genusunun örneklerine dahil edersek yaklaşık işte 600 santimetre küplük bir beyine o zaman arada yaklaşık 5 milyon yıllık bir zaman dilimi geçmiş olması gerekiyor. Yani 5 milyon yıl sonra insanlar o doğanın içerisinde salınarak ama iki ayak üzerinde yürüyen varlık 2,6 milyon yıl önce ilk kez taş alet üretmeye başladığında ki bu taş alet üretme dediğimiz yumruk kadar bir çakırın ucunu kırarak yontuk çakır kültürü dediğimiz işte doğanın dışında o taşı aktif bir şekilde kullanmaya yönelik bir işlem. O zaman
öldürme
insan
işlemi
olmuş
olarak kullanmıyorlar daha değil mi?
Öldürmeyi başka organlarla da yapabiliyor ama o aleti avlanma amacıyla yani başka hayvanlara avlanma amacıyla kullanması için 1-2 milyon yıl daha ya da en azından 1,5 milyon yıl daha geçmiş olması gerekiyor.
Evet, bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Aslında Yılmaz yeteri kadar bence şey yaptı, yani daha güzel çerçeve.
O zaman şuraya gelelim buradan. Belki hani biraz önce dedi ya, evet, Afrika meselesini ilk insana açıklamamız lazım. Afrika meselesi bir ilk insanın çıkışı orada, bilim dünyası açısından. Bir de göç meselesi var.
Göç meselesi,
bu ikisini bir arada
isterseniz ben bir iki satır daha bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra ergi çıkış meselesini genetik ve diğer şeylere tanımlayabilir. Ve daha sonra belki bu insan nedir kavram üzerine felsefi boyutu tartışabiliriz. Çalışmasında belki geçmiş oluruz. Şimdi yaklaşık 1 metre ya da 1 metre 20 santim bir boy uzunluğuna sahip olan bir grubun ve avlanmaya da sahip olmayan bir canlının o bedensel özelliklere dik yürümüş olsa bile Afrika'nın dışına fazla çıkmak için bir gerekçesi yok. Çünkü hayvanlara dayalı bir yaşamı yok. Doğadaki ne varsa, yani bitki, hayvanlardan arta kalan karkaslar, bunlar onun hayatta kalabilmesi için temel ögeler. Onlarla yetiniyor. Ama ne zaman ki boyu bizim insan ya da modern insan boyutuna dönüştüğü zaman, hemen arkasından alet yapıp ve bu aletlerle hayvanlardan en azından arta kalan karkasları kırıp içerisindeki iliğe dayanan ya da onların etlerini yemeye başladığı zaman daha yoğun bir hayvan beslenmesi ortaya çıkıyor. O zaman da hayvanlar nereye göç ederse bilinçli bir şekilde değil, onları takip ederek Afrika'nın dışına
taşınıyor. Yani beslenme tarzındaki değişiklikler güdülerini mi tetikledi?
Beslenme tarzındaki değişim ya da daha fazla ete dayalı beslenme onların nasıl davranacağını değiştirdi. Yoksa güdü, iç güdü değişmiyor. Onlar kalıtsal temelli olduğu için onların değişmesi şey değil. Yani elinizi yaktığınızda yanıyorsa çekersiniz. Bu güdü olan şey. Ama öbürü, hayvan sizin önünüzden hareket ederken onun arkasından kalan yavruları ya da yumurtaları ya da onların etlerini tüketirken leşçil olarak... O zaman ne oluyor? Siz o hayvana bağımlı hale şey yapmıyor oluyorsunuz. O zaman bu küresel iklim değişimiyle, yani aşağı yukarı 16 milyon yıldır bu devam ediyor. O küresel iklim değişimiyle hayvanların kuzeye doğru göçü, daha fazla hayvanlara dayalı bir beslenme modelinin yavaş yavaş ortaya çıkması, insanın Afrika'nın dışına çıkmasını tetikleyen bir neden olarak düşünülüyor.
Peki
abi. Şimdi insanın Afrika'dan çıktığını ve dünyanın geri kalan yayılarak aslında bugünkü toplumları oluşturduğunu %100 biliyoruz artık. Bunu nasıl biliyoruz? Bir insan genomuna bakıyoruz. Bugünkü insan toplumlarının genomlarına bakıp o genomlar üzerinden karşılaştırmalı bir analiz yaptığımızda mesela en büyük genetik ve genomik çeşitliliğin Afrika'da olduğunu biliyoruz. Fakat giderek çeşitliliği azalan bir insan toplumu coğrafyası var. Afrika'dan çıkışı takip eder şekilde bu coğrafya Afrika'dan çıkış rotasıyla birebir çakışıyor neredeyse. Birinci nokta bu. Bu çok enteresan bir bulgu. İkincisi, şimdi insan modern anatomik yapısıyla Afrika'da evrimleşti, ortaya çıktı. Fakat zaten küçük bir grup orada. Biz bunu biliyoruz. Şimdi şempanze de goril de küçük gruplar halinde yaşayan. Şimdi bir evrimsel genetikte bir kavram vardır. Geçerli popülasyon veya toplum büyüklüğü diye. Siz mesela bir grup organizmanın sahip olduğu birey sayısını, hani tıpkı nüfus sayımında yapıldığı gibi tek tek sayarak bulursunuz ama o organizmanın o topluluk olarak bir sonraki kuşağa aktardığı genleri ve genlerin biçimlerini bulmak istiyorsanız üreyen bireylerin sayısını bilmeniz lazım. Bu toplam işte nüfus sayısından her zaman küçük bir sayıdır bu. İnsan ve işte primatlar zaten çok küçük topluluklar halinde. Dolayısıyla küçük topluluklar halinde olan ve genetik çeşitliliği düşük olan bir grubun aslında daha da bu çeşitlilik küçülerek Afrika'nın dışına çıkarak dünyanın geri kalan yayılmasından biz bahsediyoruz. O kadar net ki. Şimdi mitokondriyal havva denen bir tabir var biliyorsunuz. Bu tabii bu çalışmaların ilk yapıldığı dönem.
Sadece dişiden geçtiği görülmüş değil
mi? Mitokondri zaten işte anneden gelir. Dolayısıyla şimdi Y kromozomu da babadan gelir. Evet. Daha sonraki Y kromozomu çalışmaları da şimdi ilk önce mitokondri DNA'sı ile başlandı. Ve işte tek bir dişiye kadar indirgenebiliyor. Yani küçük bir ailenin bir dişisinden gelen yavrular çıkmış aslında. İnsan bireyleri çıkmış Afrika'dan, bunu söylüyor bize. Şimdi dolayısıyla Y kromozom üzerinden bakıldığında aslında dolayısıyla yine aynı şeyi biz görüyoruz. Az sayıda bireyin çıktığını biz görüyoruz. Fakat bugün artık tek bir kromozom üzerine odaklanma yok. bütün genlere, bütün kromozomlara odaklanma var ve sonuç itibariyle biz rahatlıkla aslında Afrika'dan çıkışı görüyoruz. Tabii Afrika'dan çıkış çok enteresan bir süreç. Çünkü belki birazdan değinmemiz daha doğru olur. Farklı bir tür olduğunu iyi bildiğimiz Neandertal ve Denisova formuyla Afrika'dan çıkanlar karışmışlar. Ve bu karışma çok büyük. Mesela bugün gördüğümüz insan özelliklerinin bir kısmının oluşmasına yol açmış farklı toplumlarda. Mesela Afrika dışı toplumlarda gördüğümüz bizim açık deri rengi son bir yılki çalışmalar gösteriyor ki aslında Neandertallerden aldığımız genetik bir özellik. Baktığımız zaman. Ve bazı genetik hastalıkları da Neandertallerle kaynaşan genom kısımlarımız taşıyor.
Mesela ne gibi hastalıklar?
Mesela Crohn hastalığı biliyorsunuz. Hani yangılı bir hastalıktır, bağırsak hastalığıdır. Mesela belli bir siroz tipi var o. Hatta şeker hastalığının en yaygın türü olan diyabet 2'nin mesela belli bir genetik kısmı da Neandertal'den geçmiş gözüküyor. Öyle söyleyeyim ben size. Dolayısıyla lupus hastalığının, fakat bunun yanı sıra şey de var tabii, Neandertal'den geçen ve insanların işte Afrika dışarısına çıkıp farklı coğrafyalara yayılmasını kolaylaştıran salgın hastalığa, hastalıklara karşı direnç oluşturmasını sağlayan bir genetik bileşen de almış Neandertal'den. Baktığımız zaman. Dolayısıyla hani insan evrimini İşte Yılmaz Hoca'nın getirdiği noktadan ele alıp Afrika'dan çıkış şeklinde şöyle resmine baktığımız zaman aslında diğer birkaç farklı türle de kaynaşan bir ve giderek dünyanın her tarafına yayılan ama neredeyse yani bir annenin işte iki evladının birbirine benzemesi kadar iki bugün ulus diye tanımladığımız toplumları birbirine benzeten genetik yakınlığa sahip bir yayılıştan bahsediyoruz.
Şimdi tamam, bu evrimin basamaklarını da konuşalım. Karşıt görüşler de var, bazı reaksiyonlar da var. Bunları da sormak isterim size. İzleyicilerimizden de sorular geliyor. Ben kimim etiketiyle birlikte sorularınızı da bekliyorum. Sormaya başlayacağım birazdan ama dedim ya hocam, yer yerinden oynadı aslında şu anda. Evet, çok fazla tweet geliyor izleyicilerimizden. Biraz önce dediğim gibi hani evrim varsa Allah'ı inkar ediyorsun. Allah'a inanırsan evrimi reddetmek zorundasın gibi bir algı da olmuş durumda. Biz bu evrim tartışmasında Müslümanlar olarak söylüyorum. Ne zaman dahil olduk biz bu tartışmaya ve tabii ki şu çok önemli bir soru. İslamiyet bu duruma nasıl bakıyor ve Hristiyan teolojisi bu duruma nasıl bakıyor? Bir tehdit oluşturuyor mu ki Katolik Kilisesi ilk karşı çıkanlardandı.
Kabul ediyor şu anda da.
Evet.
Şimdi bunu birkaça parça ayırıp sorunuzu cevap vermeye çalışayım. Birincisi Allah inancı açısından sorun oluşturuyor mu? Kısa cevabım kesinlikle oluşturmuyor. Niye oluşturmuyor? Şimdi İslam açısından sonra gireceğim, Hristiyanlıkla ilgili sonra gireceğim. Sizin soru sıranıza göre gidiyorum. Çünkü biz baktığımızda teizmdeki Allah inancına, ki bu İslam için olduğu gibi Yahudilik, Hristiyanlık için de geçerlidir. Allah'ın araçsal sebeplerle yarattığı anlatılır. Mesela siz Kur'an'da veya da İncil, Tevrat'tan bir bölümü açsanız, yağmur yağdıran da Allah'tır. Yani tohumu da bitiren Allah'tır. Ve dikkat edin, Allah ilk türleri yarattı, dünyayı yarattı bir tek şeklinde geçmez. Her birimiz Allah yarattı diye geçer. Hepimizin annesi babası var. İşte bir araçsal süreç var. Annesi babasından doğuyor. Birçok Müslüman yemek yediğinde elhamdülillah diyor. Mesela şunu yiyoruz, elhamdülillah diyoruz. Hepimiz biliyoruz ki burada bir işte pastanede bu hazırlandı. Buğdayı toplayan bir çiftçi var. Onu sulayan biri var. Buradaki tabağı getiren biri var. Fakat bütün bu araçsal sürecinde, bütün bunların burada olmasının arkasında Allah'ın bilinçle zihninin bunları düzenlemesi olduğunu düşündüğümüz için yemek yediğimizde elhamdülillah diyoruz. Değil mi? Ha, bu da nedir? Aslında temel Müslüman zihnine biz bakarsak Allah'ın araçsal süreçlerde yarattığına dair fikir hem yemeği yerken elhamdülillah dememizden, her birimiz Allah yarattı dememizden, Kur'an'daki ifadelere kadar var. Şimdi buradan gidersek, eğer ki biz araçsal süreçleriyle Allah'ın yaratmasını, Allah'ın hakimiyetini aykırı bir unsur olarak görmüyorsak, insanın ortaya çıkmasında veya bütün canlıların ortaya çıkmasında ve evrenin ortaya çıkmasında fiziksel bir evrim, dünyadaki süreçlerde jeolojik bir evrim, geri kalan canlılar için ve insan için biyolojik bir evrimin olması, dine aykırı bulmamız için bir sebep yok. Bu bir yani bir teolojinin mantığı açısından olmadığı gibi biz ünlü biyologların da bir kısmına baksak Darwin'den başlayarak. Hı hı. Ha, Darwin hayatı boyunca birçok yerde gelip gitmiştir. Ama mesela en temel kitabı işte Origin of Species yani türlerin kökeninde bir bakıyorsunuz. Orada birçok teolojik argümanı vardır Darwin'in. Teker teker teolojik argümanlarla aslında Allah'ın bu şekilde yaratmasının da şanına daha uygun olduğunu söyler. Aslında o kendi döneminde Robert Chambers'ın yani kitabında da belli alıntıladığı şeylerdir. Şimdi burada şöyle bir şey düşünün, yani anlatılan şey şöyle bir şey. Diyelim ki bir satrançı yapan biri var. Satranç tahtasını yapan biri var. Ha, satranç tahtasını yapmasından bir onun bir üreticiliğini anlarız bu benzetmede. Diğer taraftan satrancın oyununu dizayn etmesinden de anlarız. Peki şimdi diyelim ki bu satranç oyuncusu kendi maharetini gösterirken karşı tarafın diyelim atını alacak veyahut da kralını alacak. Ha, buna isterse kendisi bütün oyunun kurallarında koyan olarak fiskele de vurup atı yok edebilir, düşürebilir. İşte yani maksat atı düşürmek. Ama ben satrancın kurallarını ben koydum ama istediğim zaman da vururum, düşürürüm dese mi dikkat edin? Biz bunu daha büyük bir maharet kabul ederiz. Yoksa kendi koyduğu kuralların içerisinde gerektiğindeki o bütün hamleleri o koyduğun kurallarına uygun yaparak bizi şaşırtıcı bir eserler ortaya çıkarttığını ortaya koyarsan. Ha, buradaki benzetmen de aslında bir yerde Allah bu evreni yaratan ve kurallarını koyan olduğu için birçok kimse, ki işte Darwin'in kendisi de başta kitabında buna yönelik ifadeleri var. Mesela demin söylediğim iki tane isimden biri olan Theodosius Dobzhansky'nin meşhur kitabında da böyle bir şey var. Birçok da kimse Allah'ın kendi koyduğu yasalar çerçevesinde evrende bu yasaları ihlal etmeden evrendeki araçsal süreçlerle yaratmasını Allah'ın şanı açısından veyahut da daha üst bir bilgeliğin ortaya konması açısından da daha makbul bir süreç olarak görmüşler.
Peki şimdi burada bir araya girmem gerekiyor. Ama bir soru yönelteceğim.
Ne olur? Yani çok hassas bir nokta burada.
Tamam, çok önemli bir yani soru doğurdu çünkü.
Yok yok, onu bir soruyu soralım da. Buyurun. Yani şey diyorum. Yani bu kısmını anlatıldığı zaman, yani çünkü evrimin bize anlattığı şey, dikkat edin. Fiziğin bize anlattığı şey. Şimdi biz bir de başka bir sorun var. Yani biz Big Bang'i Allah'ın yaratışına aykırı görmüyorsak evrensel bir evrim sürecini, canlıların evrimiyle ilgili süreci niye göreceğiz? Bununla ilgili başka bir şey var. Şimdi ben ayrıca bir dikkat ederseniz, bana biraz izin verirseniz lütfen. Bir iki tane çok merak edilen şey var Kur'an'daki ayetlerle ilgili. Onları da anlatmak istiyorum. Çünkü bu Allah'ın varlığının yaratmasıyla ilgili kısmı. Birçok kimse de mesela şöyle bir soru soruyor. Yani bizim işte maymunla akrabalığımızın olması.
Evet, İslam dini açısından bir
sorun. En çok sorulan, hani ben birkaç soruya cevap vermeye çalışayım. Olur. Çünkü yani soruları biliyorum. Bana göre, çünkü insan çamurdan yaratıldı diyor. Diyorlar.
Yaratılış.
Şimdi dikkat, çamurdan yaratılışla başlayayım. O maymun kısmı da bence oradan aynılandı. Şimdi biz baktığımızda dilde ki mesela şu bardak neden yaratıldı desin. Veyahut da ne bileyim şu masa neden yaratıldı diye birisi sorsa yapıldı. Birçok kimse diyor ki masa mermerden olmuş olsa deriz ki mermerden. Birçok şey yaratılışta ham maddesini atıfla açıklanır. Ve birçok kimse Kur'an'da şunu kaçırıyor. Kur'an Adem, Havva, işte Adem çamurdan yarattı demiyor ki. Her birimiz için çamurdan yaratıldı diyor. Ha, buradaki yaratılışı bence ondan ham madde olarak almak çok akla ve mantığa uygun, işte zorlam olmayan bir izah. Dikkat edin, ben bir de şunu da iddia ediyorum, yine bir iddiamı söyleyeyim. Ben Kur'an'daki izahları çok böyle mecazi anlamlarda alıp da yorumlamamız lazım. Mecazi anlamlarda yorumlarsak evrime aykırı şey yok demiyorum. Ben tam tersi. Kur'an'daki ayetlerin olabilecek en açık anlamlarını aldığımızda, anlaşılan anlamları, en açık anlamlarıyla anladığımızda aykırı bir şey olmadığını evrime söylüyorum. Bu iddiama da aykırı bir şey söyleyen varsa Kur'an'dan gerekli ayeti yollasın, cevap vermeye hazırım. Şimdi bu çamurla ilgili şeye gelin. Her bir insanın Kur'an çamurdan yaratıldığını söylüyor. Biz şimdi neyle besleniyoruz? Biyolojik olarak bakalım. Hayvansal gıdalarla besleniyoruz, bitkisel gıdalarla besleniyoruz. Mesela diyelim ki şuradaki yemekte yine dediğimiz gibi bu şeyi aldım, yiyorum. Buğday yiyorum. Buğday nedir baktığımda? Toprağın değişime uğramasıdır. Değil mi buğday? Hı hı. Bunun içinde diyelim Kurban Bayramı'ndaki kurbanlık etlerden işte içine de diyelim et koydular. Yani etli bir şey olduğunu düşünelim. Peki koyun ne yapıyor? Koyun da gidiyor ot yiyor. Otun değişime uğraması. Yani bitkiler toprağın değişime uğraması. Etini yediğimiz hayvanlar bitkilerin değişime uğraması. Biz neyin değişime uğramasıyız? O hayvanların ve bitkilerin değişime uğramasıyız. Ve biyolojik olarak biz bunları yedik ya, şu anda bile biyolojik olarak biz her an koyunun ve buğdayın değişime uğramasıyız. Soruyorum ben şu anda. Kendisini şu anda koyun olmaktan, Kurban Bayramı'ndan sonra koyun yediler. Biyolojik olarak o koyunlar değişti, biz oldu. Şu anda her saniye o koyunlar biz oluyor. Koyun olmaktan rahatsız olan bir kişi var mı?
Hocam yapmayın. Şimdi hayır, maymunu hazmedemedik. Bir de koyun mu olacağız? Allah'a.
Maymun da koyun da sempatik hayvanlar. Ben hiç rahatsız olmuyorum. Vallahi afiyet et. Koyunları da yiyorum. Maymun da.
Şimdi bakın, çok önemli bir şey söylediniz.
Hayır, bu biyolojinin bize... Bakın, bırakın ben tarihsel bir süreçten bahsetmiyorum. Ben diyorum ki biyolojinin bize verdiği resimde, bırakın tarihi, biz şu anda yediğimiz koyun, tavuk, domates, salatalığız. Salatalık olmaktan rahatsız olan var mı şu anda?
Ben gerçekten çok rahatsız.
O zaman yemeyin afiyetle. Ne bulup yiyeceksin? Ya bakın, aslında bütün bu hayvanların bir birliği, bir ortak kökenden olmasında bence çok muhteşem bir tablo var. Bu kadar canlıların bir kardeşliğini, onların bir birlikteliğinin bir resmi var. Bütün evrenin tek bir kökenden gelmesinden bir rahatsızlık hissetmediğimiz gibi, bütün insanları ve bütün canlıları ortak kökene götüren bu görüşler, hem diğer hayvanlara karşı daha şefkatle davranmamızda, insan açısından da ırkçılık gibi şeyleri bırakmamıza vesile
peki
olacak
hocam,
güzel yönleri
var. Peki hocam, eşref mahlukat
tabii ki.
Terimini burada nereye koymamız lazım?
İnsanın
İnsan olduğu
eşrefi
için.
Mahlukat olmasına bunların hiçbir aykırı yok. İnsanın eşrefi mahlukat olması... Tabii Adem'le ilgili şey farklı, insanla ilgili şey farklı kılan özellikler için insanın sorumlu varlık olması, zihinsel yetenekleri, ahlaki ve dinsel sorumluluğudur insanı farklı yapan. Yani insanın beden olarak mitokondrisinde, RNA'sında, DNA'sında aramamak gerekiyor. O açıdan bakarsak, bir de şunu diyeyim, birçok insan, Kur'an'ı açıp bakalım, Kur'an'a göre birçok insanlara zulüm yapan firavunların, hayvanlardan daha kötü bir konumda olduğunu söylüyor Kur'an. Direkt bir Kur'an ifade bu, onlar hayvanlardan aşağıdırlar diye. Birçok insan firavunlarla akraba olmaktan insan ailesinde, Srebrenica'daki o katliamları yapan insanlarla akraba olmaktan çekinmiyoruz da. Maymunla, koyunla akraba, salatalıkla akraba olmaktan niye çekinelim? Yani utanmamız gerekiyor. Kur'an onların daha aşağı olduğunu söyledikleri varlıklar. Bu insanlara zulüm yapan kimseler, Allah'a savaş açan kimseler, insanlara bir zulüm yapanlar. Biz bunlarla akrabalıktan bir sorun duymuyorsak, bence canlılarla akrabalıkta da hiçbir sorun duymamamız lazım. Değil mi? Yani bana göre çok açık Kur'an ifade
evet,
açısından.
Evet, ama çok duygusal da bir yaklaşım tabii.
Duygusal yaklaşım. Peki şunu söyleyeyim. Dini temeline, yani herhangi bir canlıdan bizim akraba olmamızdan rahatsızlık vermesinin dini temeli. Bakın, biyolojinin bize söylediği diğer bir şeyi söyleyeyim. Biyolojinin bize söylediği tabloda bizim her birimizin vücudu, bu da 20. yüzyılda ortaya çıkmış bir şey. Bir 19. yüzyılda tabii mikroskopla yavaş yavaş anlaşıldı ama günümüzde iyice anladık. Her birimizin vücudu bir bakteri gezegeni. Yani ben dediğimiz şeyin, bedensel varlığımızın ve hücre adedinden çok vücudumuzda bakteri var. Hangimiz bundan rahatsızlık hissediyoruz? Ben dediğim şey bilakis bakteri. Milyarlarca.
Hatta probiyotik alıyoruz bakteri.
Tamam, yani probiyotik alıyorlar. Yediğimiz her şey içinde bakteri var. Yani burada insanlar zihinlerinde kendi kendilerine böyle bir gereksiz bir sorun. Ve bu tartışmanın şimdi sizin dediğiniz diğer konuyla alakası. Bu zaten tartışma. Evrim teorisi, bakın ben Harvard Üniversitesi'ndeyken özellikle Türkiye'ye evrim teorisinin geçişi üzerine çalıştım. Hı hı. Oradaki özel verdiğim tez doydu. Onun üzerine çalıştım. Aslında bize 1800'lerin sonunda baktığımızda evrim teorisiyle ilgili tartışmalar detaylı bir şekilde gelmedi. Çok az bir kimse bunları tartışıyordu. Yani Baha Tevfikler, Abdullah Cevdetler de var ama halk da ciddi anlamda bilinmiyordu. Yani evrim teorisinin zaten ortaya konması da 1800'lüydü. Ama bu konuların geniş halk kesimlerine yayılması, Türkiye'de özellikle, 1900'lü yıllardır. Şimdi 1900'lü yıllarda bu konu Türkiye'ye aktarılırken, Türkiye'deki İslami kesimler Amerika'daki Hristiyan dünyasındaki tepkileri kopya edip burada da özellikle bu Amerika merkezli Creationist Institute'lerdeki kitaplar tercüme de, aslında bunları tercüme eden yayın evlerinin kitapların ismini bile veririm çünkü kendim de okudum onları. Oradaki o tepkileri burada taklit ederek bu şeyi, karşıtlığı oluşturdular. Yani bu karşıtlıkta aslında bir İslam, çünkü zaten evrim teorisi yeni bir şey. Yani İslam'ın geleneksel iç yapısından çıkan belli şeylerle alakalı bir tepki değil. Tamamen bizim aslında Amerika'daki o belli kitapları tercüme etmemiz ve belli şekilde reaksiyon vermemiz gerektiğini düşünmemizle ilgili bir tepki. Yani bunu anlamamız
lazım. Yani teknolojiyi de aldığımız gibi o tartışmayı da komple alıp kopyaladık.
Çünkü bizim daha başlangıçtaki Cumhuriyet'in başlangıcı, terakkide falan biyolojik evrim teorisiyle ilgili belli şeyler geliyor ama daha çok sosyal darvinizmle ilgili tartışmalar, işte terakkiyle ilgili şeyler falan insanların ilgisini çekiyor. Şimdi burayla ilgili bilemiyorum, daha açıklığa kavuşturulması gerekli birkaç tane şey var. Bir tane de şu tartışmayı söyleyeyim, zamanla ilgili bir tartışma vardı. Şimdi bu Darwin teorisini ortaya koyduğu dönemde Hristiyan dünyada en önemli karşıt durulma sebeplerinden biri çok uzun bir zamana evrim teorisinin gerektirmesi ve o dönemdeki jeoloji bilgilerinin uzun zamanı göstermesi.
Çünkü Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman 6-7 bin yıl geriye gidiyor.
Bugünkü
modern biyoloji teorisinin, işte modern evrim teorisinin ortaya koyanlardan biri olan Ernst Mayr'ın dediği gibi Aşil topuklarından biri bu doğal teolojinin. Onun doğal teolojiden kastı, yani doğadaki olgulardan dinsel çıkarımlar yapan Hristiyanlığı özellikle kastediyor. Aşil tendonun evrenin zamanıyla ilgilidir. En temel karşı çıkışlardan biri, bir iki maddeden biri zamanla ilgili olmuştur. O dönemde İngiltere'de bu teori ortaya konduğunda birkaç yüzyıl önce Usher kendine göre bir Hristiyan kronoloji çıkarmıştı. Bulduğu da tarih vardı evrenin oluşumuyla ilgili. Milattan önce 4004 yılı 23 Ekim sabah 9'da evren yaratıldı. O Usher'i takip edip de o sabaha falan eklediler sonra. Kutsal kitap, ben tabii eski ayeti biliyorum. Eski ayetten de bu çıkmıyor. Yani eski ayette de bir iftira atmayalım. Oradan da böyle bir şey çıkmıyor ama bu Usher'in çıkardığı şey. Bir de Yahudi takvimi de var aslında. 5000 küsür yıllık. Onda da benzer bir şey var. Şimdi birçok kimse buradan dolayı bir karşı çıkışta bulundu. Bir İslam düşüncesinde böyle bir, yani Kur'an'da da böyle bir tarih verilmiyor. Böyle bir takvim olması bence bir direnç noktası olması için önemli. İkinci önemli bir şey, iki tane daha husus var Hristiyanlıkta olup bizde olmayan sorun. İkinci bir sorun da şu. Hristiyanlıkta, şimdi insanla aslında maymunun akraba olmasına bizim karşı çıkacağımız bir şey yok. Fakat bir kısım Hristiyanlar da şöyle düşünüyordu. Hazreti İsa bizatihi ezeli tanrı.
Tanrı'nın sureti
ezeli
Hazreti
tanrı,
İsa'da.
Bizatihi insan bedenleniyor. Ya kardeşim, bu maymunla akraba olacağını, yani bu sefer bizatihi tanrı maymunun bedenine girmiş olması... Yani insanın bedene girmesi bence kabul eden, onu kabul etmesinde de sorun olmaması lazım, ama o kabul edilemez bir şey. Bu bazılar için sorun oluşturdu. Bizatihi ezeli tanrının maymunla akrabalığını biz nasıl kurarız dediler. Bu ikinci sorun.
Ama burada belki çok özür dilerim. Yani şunlar da, şu tartışmaları da bilmek gerekiyor. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısında, 20. yüzyılın başlarındaki bu ırkçılık tartışmalarında siyahların içerisinde nasıl Tanrı bu güzel ruhu yerleştirir diye tartışmalar da var. Yani biz daha 1930'lu yıllardan önce siyahları insan olarak kabul etmiyorduk, beyazlar.
Ya çok da garip yani, bir şey. Yani ilk insan Afrika'dan çıkıyor ama yine aynı insan dönüp orada yaşayanları köleleştiriyor yani.
Hem köleleştiriyor ama onun da ötesinde bu tartışmaların bir şeyinde de tabii belki bu işte tek merkezli, çok merkezli görüş ve ırkçılık da bu
tartışmanın içine giriyor. Bir de şey de vardır Hristiyanlıkta. Hristiyanlıkların bir kısmında Adem'in ilk günahıyla evrene ölüm geldi gibi inanç vardı. Hoppala, yani fosillerin yaşları aslında o da eski ayetten çıkmıyor ama Hristiyanlıkta olan bir görüş. Şimdi bu üç görüş açısından Hristiyanlığın ciddi bir sorun teşkil ediyordu evrim teorisi. Oradaki dirençlerin bir kısmı bunlaydı. Fakat bu dirençlere karşı Darwin'in teori ortaya koyduğunda çok önemli, o dönemin işte din adamları başlarının önemli bir kısmını kabul etmiştir. Onu da bilmemiz lazım. İşte Asa Gray ile mektuplaşıyor. Asa Gray bunda hiç sorun görmüyor. O da ciddi. Dindar bir kişi. Bugünkü işte modern evrim teorisinin kurucusu Theodosius Dobzhansky mesela, ben hem yaratılışçıyım, yaratılışa inanıyorum, hem evrime inanıyorum diyor. Modern insan genom projesinin uzun yıllar başında olan Francis Collins gibi mesela birisi. Mesela şu kitabında yazarı, işte The Language of God. Yani bugünkü işte insan genomu, ki yani biyolojideki en önemli projelerden biriydi yıllarca onun başında. Yani biyolojideki o dili Tanrı'nın kendi kudretinin bir yansıması olarak. Ondan sonra yani başka da ünlü yani birçok isim, mesela Simon Conway Morris, ki Kambriyen'le ilgili araştırmalarının önemli bir kısmını yapan kişidir Simon Conway Morris. Kendisinin yaratılışla evrime bir arada kabul etmekte hiç sorun olmadığını, evrendeki bu şekildeki bir evrimleşen canlılar görüşünde Tanrı'nın sanatını ve kudretini aksettiren bir yapı olduğunu ifade ediyor.
Tamam yani, şimdi hocam burada bir virgül istediğim... koyalım. Demek istediğinizi çok iyi anladım. İzleyicilerimiz de anlamış.
Ben tabii söyleyeceğim çok şey var daha da.
Evet ama şimdi olur. Vaktimiz de kısıtlı.
Çünkü ben yani biliyorum kafadaki izdihamlar. Onlara hepsine
evet,
cevap vermek
ki
isterim.
Ki bu program, bu konu zaten tek bir programda bitecek mesele değil. Evrim 4, 5, 6, 12 falan evet. Gitmemiz gerekiyor ama aslında önemli spotlar da verdiniz. Dediniz ki aslında hani Tanrı'yı inkar etmez, Tanrı'ya da götürür bazı gerçekleri.
Bakın,
içinde barındırır dediniz.
Evrim teorisi canların nasıl oluştuğunu anlatır. Biz şimdi Tanrı'ya götürüp götürmeyeceğini konuşurken var olan olguların nasıl felsefi yorumlanabileceğine ilgili ayrı bir alan.
Tamam, şimdi ben burada diğer hocalarıma sormak istiyorum. Siz araçlar süreci dediniz. Buraya da not
araçsal
aldım.
Sebepler.
Araçsal sebepler var. Evrim peki, evrim teorisi burada... İlahi bir müdahale kabul ediyor mu herhangi bir aşamada? Yani mesela bir tasarım. Evet bu da bir tasarımdır. Gözün oluşması
şimdi,
mesela.
Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Şimdi
hani bu tesadüfleri kabul ediyor ya.
Evet
bu
ama tesadüf tanımı farklıdır. Farklıdır evrimin. Şöyle. Şimdi bilimsel teoriler, o teorileri oluşturan işte bilimsel yapının dilleriyle oluştururlar kabaca. Şimdi evrim teorisi de genetikten, moleküler biyolojiden, paleontolojiden, yani biyolojinin tamamından aslında bilgi akışıyla oluşturulmuş bir kuram. Tabii kendi temel bir iskeleti var vesaire vesaire. Fakat sonuçta biyoloji bu. Şunu demek istiyorum ben. Siz mesela biyolojinin dilini kullanarak mesela bir canlı varlığı içerisinde ilahi bir yönelme veya işte genetiğin veya moleküler biyolojinin dilini kullanarak, biyolojinin dilini kullanarak aslında evrimle Tanrı'yı olumlama veya olumsuzlama yapamazsınız. Çünkü tamam ona ilişkin bir dildir bu. Bilimi de oradan yapmanız gerekir sizin. O yüzden Celal'in söylediği şey aslında çerçeve çok önemli ve doğru bir çerçeve şu bakımdan. Mesela ateizm tartışmasının, ister ateist olun, ister olmayın, nereden yapılması lazım aslında? Bir şekilde felsefeden yapılıyor olması lazım. Mesela bu zaten 2000 küsur yıllık felsefe geleneğinde var. Mesela Ötifirgo, Platon'un diyalogları orada mesela iradi bir, ilahi bir güçten bağımsız bir etik olabileceğine dair bir tartışmadır mesela o. Yani bunu mesela ateizm ne yapabilir aslında? Hani evrime ulaşmadan hani kendi tezleri için kullanabilir. Bunun aksi yönden yapılan şeyler de var, argümanlar da var. Dolayısıyla evrimsel biyoloji bunun alanı değil. Çünkü siz mesela şöyle söyleyeyim, çok basit. Mesela dinozorlarla kuşlar arasındaki akrabalığı değişik biçimlerde biz bugün görebiliyoruz mesela. Dinozorlarla kuşların akraba çıkmasının herhangi bir dini akideyle olumlama veya olumsuzlama açısından bir ilişkisi kurulabilir mi? Yani bu dilin imkanlarını siz kullanarak... morfolojinin, ne bileyim işte, genetiğin söz konusu imkanlarını kullanarak siz mesela bir yaratıcının var olup olmadığına dair bir şey söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz.
Bir de tabii bu var olan olguyu tarif ediyor. Yani var olan bilim bize evrendeki olguları tarif ediyor. Bu olguları, bilimin anlattığı olgulardan yürüyüp de bir felsefi argüman kurmak ayrı bir şey. Felsefi argümanından dolayı bilimin olgusunu reddetmeye kalkmak ayrı bir şey.
Şimdi Yılmaz Hocam, izleyicilerimizden de çok soru geliyor. Şimdi ben Twitter'a ayağa kalktı, böyle bir soru yönelttim. Din meselesine de girdim ama aslında
ama
ilk
en
insanı konuştum.
Bakın, yanlış,
ilk
bu yanlış anlaşılma. En başından biri evrim teorisi sanki ateizmi gerektiriyormuş gibi bu teoriye karşı çıkılmasına sebebiyet vermiş. Ve Darwin'de birçok yerde bundan rahatsızlığını Darwin'den başlayarak belirtmişlerdi. Yani bu konu ilk günden bir evrim teorisinin içinde bana göre olmasa iyi olurdu. Ama olmuştur. Yani aslında bunu bizim burada da dile getirmemiz o açıdan faydalı.
Peki çok fazla soru geldi. Ten rengi, ırklar, anatomik farklılıklar nasıl oluştu? İlk insan siyah mıydı, siyahi miydi demiş mesela Baybars Bey.
Şimdi mesela ilk insanın aslında Afrika'da yaşayan güneş ışınları ve diğer şeyleri dikkate aldığımızda siyah olması zaten hipotetik olarak beklenir. Çünkü bu ölçüde güneş ışınlarının altında benim gibi beyaz tenli bir insanın uzun süre yaşaması ve hayatta kalması mümkün değil. Çünkü derimizin altına kadar ulaşan işte yüksek miktardaki D vitamini aynı zamanda kalsiyumun çökelmesiyle işte böbrek taşı, safra taşı ve diğer şeylerin hızlıca artmasına neden oluyor. Yani o zaman sizin zaten hayatta kalma şansınız o açık deriyle ve yüksek miktarda ultraviyole ışınlarla ve yüksek miktarda kalsiyum ve fosfatın kalsifiye olmasıyla hayatta kalamazsınız.
Kolları da daha uzun oluyor değil mi?
Artı deriniz şey yapıyor yanıyor. İki, Yapılan çalışmalar bu özellikle şeyin Homo erectus'un içerisinde bulunduğu türlerin kol ve bacaklarının çok uzun olmasını gösteriyor. Kol ve bacakların uzun olması Hardy-Weinberg dengesine göre mutlaka sıcak bir ortamda ve daha fazla terlemeyi gerektiren bir şey oluyor. Ondan sonra Homo erectus'lardan sonra belki biz daha açık tenli bireyleri mutlaka popülasyonun içerisinde görmemiz gerektiğini şey yapıyoruz. İşte DNA çalışmalarında Ergi söylemişti. İşte Neandertaller'de işte bunların en azından beyaz deriliğini
gösteren. Tabii Neandertaller aslında karışım sonucunda bir şekilde ten renginin açılabildiğine dair ilk bulgulara biz şu an ulaştık aslında. Tabii daha bunda teyit edilmeye çalışılıyor. Bütün genom üzerinden bakılıyor. Ama işte 300 küsur Avrupalıyla kabaca öyle söyleyeyim. İşte 500 küsur da Doğu Asya'da yapılan çalışma mesela ten rengini etkileyen spesifik bir genin farklı formlarının mesela Neandertal üzerinden bu iki gruba girdiğini bize gösteriyor. Yani şimdi bu Afrikalılarda, Afrikalı kıtasına, işte oraya oranın sakinlerinde mesela bu genetik form yok. Ama daha sonra Afrika'dan çıktıktan sonra Neandertal'le kaynaşma sonucunda bu girmiş. Ve daha sonra da bu Yılmaz'ın bahsettiği sebeplerden ötürü de bir seçilimsel bir avantaj sağlamış. Dolayısıyla işte Avrupa'nın mesela işte kıta Avrupa'sının daha az güneş alan kısımlarına doğru yayılmayı ne yapmış aslında? Kolaylaştırmış.
Beyaz insan, yani. Beyaz insan daha sonra ortaya çıkan evet, bir
aslında
varlık.
Aslında bu ırkçılık açısından ne kadar önemli yani şu tabii, hocamların söylediği şey.
Tabii, aynı şekilde şunu da şey yapabilir. Çünkü şey yok, koyu renk aynı zamanda açık rengi baskın hem göz rengi hem deri renginde. Yani siz açık tenli bir hanımsınız. Eğer koyu tenli ve dominant koyu tenli bir bireyle şey yaptığınızda homozigot mutlaka sizin çocuklarınız siz isteseniz de beyaz renkli yani açık tenli ve mavi gözlü doğma şansı yok. Çünkü genellikle daha evvel, daha ilkin olan özellikler sonra ortaya çıkan özellikler daha baskındır. Bu da en azından şeyin...
Nasıl yani? Benim çocuklarım esmer mi olacak?
Eğer esmer bir bireyle evlenirseniz ve bu homozigot esmer özellikleri taşıyorsa çocuğunuz...
renk genetiği biraz karmaşık olmakla beraber.
Polijenik bir şey.
Şunu söylemek lazım belki. Hani izleyicinin sorduğu soru çerçevesinde biyolojik manada şu an söyleyeceğim şey şu... Genetik manada insan ırkı diye bir şey yok. Yani insanlar ırk gruplarını ayırlamazlar. Herkes birbiriyle o kadar yakın akraba ki, inanamazsınız buna mesela. Bir Türkiye'li ile bir Alman arasındaki fark inanılmaz derecede düşüktür mesela.
Peki bu hani coğrafi koşullar vesaire evet, değişti ve ırk kavramları çıktı ortaya ama bu farklılıkların sebepleri ne?
Şöyle söyleyeyim ben mesela şimdi ırk diye biz kategorileri biz demeyeyim de işte eski bilim insanları neye göre ayırıyor idi? Ten rengi.
Aslında evrim teorisi Türk kategorisini bile eski anlamından azaltıyor.
Tabii. Türk tabii evrimsel Türk kavramı vardır yani. Şey böyle çok rigid bir kategori değil.
Biraz heuristik bile heuristik yani.
Heuristiktir. Caner Hoca'nın dediği gibi. Şimdi dolayısıyla bizim bu işte eski usul ırk diye gördüğümüz şeyler aslında az sayıda işte ten rengi, saç biçimi vesaire göz rengi çerçevesinde insanları ayırmaya dayalı tasnifler bunlar. Fakat bunların karşılık geldiği genler doğal seçilimle hızlı bir şekilde değişime uğramışlar. Yani genomun geri kalanındaki akrabalık örüntüsünü sırf bunlara bakarsak örtüyor. Bizim ne yapmamız belki... lazım? Bu az sayıdaki genden değil de farklı farklı bölgelere olan uyarlanmayı sağlayan.
Peki kim seçti? Doğal seçilimle seçildi ya.
Ama bulundukları şey çevre yani, koşulları. İşte mesela coğrafyayı değiştirdiğinde güneş ışınının çok daha mesela az miktarda geldiği yere gittiğinde dolayısıyla D vitamini dönüşümleri meteorolojisi açısından uygun olan ten rengine sahip olanlar hayatta kalabilecekken diğerleri kalamıyor. Ve en sonunda bakıyoruz ki biz birkaç 10, 15, 20 kuşak geçiyor. Oradakiler daha çok mesela beyaz tenli. Seçme bu. Birisi yani seçmiyor.
Birkaç
çevresel
tane,
koşullara hani yanıt veriyor sadece.
Birkaç biyolojik açıklaması var bunun. Bir tanesi mutasyon. Ki bu mutasyon var mı yok mu? Bu çok tartışılıyor işte ama.
Evet. Hani yani mutasyon var. Özellikle biyolojinin, mutasyona girdiniz ya. Mutasyonla ilgili olarak
tabii ki bilmeyen tartışıyor. Yani biyolog mutasyon var mı yok mu diye tartışmıyor.
Tabii mutasyonun varlığı ya da var olup olmadığı tartışılmıyor evet. Mesela okuduğum ve araştırdığım kısımda şöyle bir şey var. Biyoloji dersi de aldık. biyolojide de gördüğümüz şu mutasyon hep bir bozulma olarak görüyoruz değil mi? İşte altı parmaklı insanlar, beş bacaklı hayvanlar gibi. Ama evrime baktığımız zaman mutasyonu da içine dahil ettiğimiz vakit şöyle bir soru geliyor akla ve hep de sorulmuş. Olumlu yönde bir mutasyon örneği var mı?
Bir basit bir şey verelim. Şimdi olumlu, olumsuz bunlar da çok rast şey. Yani aslında bilimde gereksiz sorular diyelim. Şimdi olumlu dediğiniz şey nedir? Mesela sizin diyelim ki 15 bin yıl önce hayatta kalmış olsaydınız, o 15 bin yıl önce sizin iri dişli olmanız şeydi, sizin için seçilimsel avantaj sağlıyordu. Neden? Çünkü 15 bin yıl önce yediğiniz besinler sert, ondan sonra işlenmemiş, içerisindeki yabancı partiküllerden arındırılmamış ve dolayısıyla hızlıca bu partiküllerin sizin dişinize sürtünmesi nedeniyle hızlıca yok olan ögeler halinde. O zaman dişiniz ne kadar sizin ağzınızda kalırsa o kadar hayatta kalıyorsunuz. Çünkü çorba pişiren bir insan yok size. Yani dişiniz yokken bir takma diş veren de yok.
Bulunduğunuz ve yaşadığınız şartlar.
Şartlar size iri dişliliğin avantajlı olduğunu gösteriyor buradan. Peki 10 bin yıl önceye geldiniz. Tarımı daha gündelik yaşamda aktif olarak kullanmaya başladınız ve karbonhidrat tüketiminiz arttı. Bu da ne anlama geliyor? Karbonhidrat basit şekerlere dönüştüğü zaman diş çürüğü yapıyor. İri dişlerde diş çürüğüne daha hassas. Çünkü daha karmaşık olduğu zaman besin artığı içine giriyor. Bakteri plağı çok içerisinde yaşayabiliyor. Ve temizlemesi de zor bu dişlerin, diş aralarını falan. O zaman çürüyor. Ama çürüdüğü zaman da kişi bu sefer o çürükten dolayı abse nedeniyle ölüyor. Çünkü antibiyotik yok. Şimdi hangisi iyi, hangisi kötü?
Bu tahayyül edilemez. Çok önemli bir noktaya geldiniz. Diş meselesine girmişken bir izleyicimiz sormuştu. Çok özür diliyorum, bölüyorum ama 20 yaş dişinin çıkması da evrimsel sürecin bir parçası mıdır?
20 yaşın dişinin şöyle 20 yaşın yaş dişlerinin olmaması durumu aşağı yukarı son diyelim ki 50 bin yılda karşılaşılan bir durum. Agenesis, dental agenesis. İnsanlar sanıyor ki ihtiyaç olmadığı zaman, olmadığı için bunlar çıkmıyor artık. Hmm. Bu Lamarck'ın bir açıklama, bu kabul edilemez. Burada şöyle, sizin ağzınızda 20'lik yaş dişi olmadığı halde de hayatta kalabiliyorsunuz. O zaman 20 yaş dişi olmayanların frekansı da popülasyonda artıyor. Ve şu anda yani son 10 bin yıldır yaklaşık 20 yaş dişi çıkmayan bireylerin popülasyonlardaki frekansı, Anadolu için söylüyorum, yaklaşık %16 ile 18 civarında.
Bir de ben demin bir şey eksik söyledim, onu söylemek istiyordum. Şurada zannedilmesin ki hani ben şimdi İslamiyet'te, Hristiyanlık'taki bazı sorunlar yok Hristiyan teorisinde dedim ama Hristiyan dünyada da mesela şunu da vurgulamak lazım. Mesela Papa bundan 2014'te. İkinci Jean Paul, şu andaki Papa da vurguladı ama ikinci Jean Paul. Bundan iki önceki Papa ki o papalık tarihinde, Katoliklik tarihinde en etkili papalardan biridir. Evrimin işte kendi dinleri, inançlar açısından hiçbir sorun olmadığını beyan etti. Benim de yakinen tanıdığım, birebir de görüştüğüm kimi protestan felsefeciler ve de biyologların birçoğu da aynı zamanda evrime inanmakta sorun görmüyorlar. Yani burada şöyle bir şey yanlış demin anlattım sanılmasın. Yani Hristiyan dünyadaki din adamları da evrim teorisini reddetmek için şey değil ama Hristiyan teolojide belli ortaya konan bazı sorunların sadece İslam'da olmadığını ifade etmek için deminkileri söyledim. Hı hı. Yoksa günümüzdeki birçok Hristiyan adam işte dediğin gibi Theodosius Dobzhansky işte Ortodokslu kendisi şeydi. Yani evrim teorisi inanmakta hiçbir sorun görmüyordu. Veya Simon Conway Morris yanılmıyorsam o İngiltere'de olduğuna göre ya Anglikan. Tam emin değilim yani o meselelerden.
Yani evrimin yani dine uygun yani, olup olmaması
hani
çok...
Hristiyan din adamlarının içinde de veya biyologlarının içinde de yani mesela Teilhard de Chardin ünlü bir evrimci tarihte, fosil bilimciydi. Şeydi. Yani böyle Hristiyan dünyasının içinde de çok örnek var. Şimdi onlara demin söyleyince eksik evrimin, kalır sanki yanlış bir imaj oluşturmuyor.
Şöyle hani kimin inanıp kimin inanmadığı bu bilim insanları arasında kimin kabul edip kimin reddediği bilim açısından çok önemli bir şey değil. Tabii. Neden değil? Çünkü şimdi
bu
buradaki gördüğüm tabii yani, onu anlıyorum.
Bu teoriyi mutlak olarak ateizmi gerektirmiyor. Yok, mesela Ernst Mayr'ın hiç o inancı olmayan biriydi. Benim yine biyoloji açısından değerli buldum ama Theodosius Dobzhansky aynı şeye katkıda bulundular.
Yani evet, şimdi buradaki fosillerin mülajları var. Bunların tabii orijinallerini bulmak ve buraya getirmek pek imkanlı değil. En azından Güney Afrika'daki ya da İşte Etiyopya'da, Etiyopya'daki fosillerin mesela bunu saklandığı şeylerin kapı kalınlığı yaklaşık 1 metre. Bu fosillere bir şey olmasın diye çok ciddi, çok önemli çaba harcayarak koruyorlar. Ama bu şeylerde, örneklerde bu fosillerin hemen hemen renkleri, boyutları, biçimleriyle birebir kopyaları. Ve bunlar da aslında bu amaçla bile çok fazla kullanılmayan şeyler. Şimdi baktığınız zaman burada farklılaşma var, bir değişim var. Bu değişimin sonuçta bilimdeki karşılığı evrim. Bunun nasıl açıklanabileceği ve kimin, hangi felsefenin, hangi inanç sisteminin buna nasıl baktığı bilimin de tartıştığı bir alan değil. Bu tabii, felsefenin tabii. Ve teolojinin tartışması gereken bir alan olarak da belki düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani bir bilimsel bir çalışmayı yaparken inanç sisteminin ne kadarına doğru işte düşünmemiz gerekiyor. Bunu tartışmayarak belki bilimi yapmamız gerekiyor. Örnek. Şimdi 12 bin yıl önce Anadolu'da yaşamış bir insan grubunda iskeletlerin üzerinde kesikler vardı. Yani şimdi biz bunu insan etini yedi mi yemedi mi, kanibalistik bir davranış örüntüsü var mıydı, yamyamlık. Ondan sonra bunlar ölü gömme ritüelinin bir parçası mıydı diye başladığınızda burada işte bunun tanrıyla, yemeğiyle, bilmem neyle ilişkisini kuramazsınız. Yani öyle başlayarak ya da duygularınızla bu işe başlarsanız bunun çözümünü şey yapamazsınız. Ama en sonunda belki hani bir şey cümlesi olarak aslında buradaki eti sıyırmanın, et ve kemiğin birbirlerinden ayrılmasıyla bağını kurabilirsiniz. O zaman İslamiyet'le de ilişkisini kurabilirsiniz buradaki şeyin. Tamam. İslami felsefenin ya da halk inanış sistemindeki et ve kemik arasındaki ayrımı da buna şey yapabilirsiniz. Ama ben bunu bulmak için kemikler üzerinde kesik var mı, etini de yemişler mi, ayırmışlar mı diye bir bilimsel çalışmaya başlayamazsınız. Bunu da mutlaka düşünmeniz gerekiyor.
Yani bilimsel çalışmadan gelecek sonuçlardan çekinmeden, cesurca, böyle kabadaş altlarına olmadan değerlendirmek lazım.
Şimdi biraz önce biraz hızlı geçtik. İzleyicilerimizden de sorular geliyor ama birkaç başlık altında toplandı ve çok da bakayım, çok da az vaktimiz kaldı. Bir Kambriyen dönemi patlamaları, bir DNA'nın oluşumu ve bu da çok kompleks bir yapı.
Şimdi fosil derken o apayrı
bir yere. Mutasyon meselesi. Biraz da mutasyon meselesini sizden dinleyebilir miyiz? Yani olumlu yönde mutasyona örnek verilecek bir örnek var mı?
Var. Çok sayıda var eğer doğrudan verecek olursak.
Mesela?
Mesela şey var. Bu insan bağışıklık sisteminde yer alan hücrelerin böyle dış kısımlarında baş hücrelerde olduğu gibi bizim reseptör adını verdiğimiz karmaşık moleküller vardır protein karakterinde. Mesela virüs veya parazit oraya tutunur. Ve işte mesela AIDS virüsü oraya tutunur. Ondan sonra kendi mesela genetik yapısını ona aktarır ve bağışıklık sistemini bu şekilde çökertir.
Ama olumlu mu oluyor
şimdi
bu
geleceğim,
bağışıklık sistemi?
Şimdi geleceğim. Çökmesi. Şimdi mesela AIDS'e direnç nerede ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Hangi insanlarda? O bahsettiğim o reseptör proteini var ya, onu kodlayan, onun geninde eksik olan bir formu var. Resmen kopukluk var gende, o mutant bir gen. Kopukluk var. O kopukluk
yani,
sonucunda ne oluyor biliyor musunuz? Genin bir kısmı okunuyor ve sonuçta böyle uygun yapıda olmayan bir protein meydana geliyor. Reseptör meydana. Virüse gelip tutunamıyor ona. Tutunamadığı için de ne yapamıyor? Hasta edemiyor. Dolayısıyla biz aslında gendeki bir bozulmadan ne olmuş oluyoruz aslında sayesinde? AIDS'ten korunmuş oluyoruz. Bu bakılmış mesela vebada kırılan insanlardan arta kalan direnç insana da bu var. Ama daha da bakılmış geriye gidilmiş mesela. 15 bin yıl önceki belki iskeletlerde de var baktığınız zaman. Bu bir. İkincisi çok daha bariz örnekler. Orak hücreli anemi.
Ben de onu söyleyecektim.
Şimdi anemik insanlar.
Çünkü öbürü bir sonuç oluyor. Yani sonuç olarak totalde mutasyon beni olumsuz etkiledi. Benim bir genim eksik. Belki orada AIDS'e yakalanmamamı engelliyor ama diğer tarafta metabolizmamda
şey
belki
başka
hasarlar da yapıyor. Orada yine bir bozukluk var. Bunun sonucunda bir avantaj yakalamış oldum orada.
Ama işte
orada.
Şu var. Zaten biz genetikçi olarak mutasyonu tabir ederken etkisi bakımından bağlama bağımlı, koşullara bağımlı olarak tarif ederiz. Dolayısıyla bir mutasyon meydana geldiğinde, mutasyon bir genetik değişimdir. Neresinde oluyor? Mesela genin işlev yaratan kısmında mı oluyor, dışında mı oluyor, kontrol bölgesinde mi oluyor yoksa hiçbir etkisi olmayacak olan yerinde mi oluyor? İkinci nokta mesela talasemi örneğinde, orak hücreli anemi örneğinde veya işte baktığınız zaman
Akdeniz anemisi.
Anemikler, Akdeniz anemisi insanlar ölürler. Bir aneden bir babadan o anemik formu alırsanız size eğer. Ama siz bunu mesela Afrikalı toplumlarda, Orta Doğu toplumlarda dünyanın geri kalanına göre çok daha yüksek sıklıkta görüyorsunuz. Bu anemik form niye hep var? Çünkü Öylesine enteresan bir durum ki mesela bu. Bu anemik form, bu bozuk gen, anemi yaratan gen aynı zamanda sıtma etkeninin ağ yuvarlara girişini engelliyor. Dolayısıyla ne oluyor aslında? Bir bölgede anemi meydana gelmişken o bölgede çok daha büyük yıkım yaratacak olan bir koşul. Çünkü tarımsal yaşama geçişle beraber siz sulak alanlarla onları kurutmakla meşgulsünüz. Sivrisinekler vesaire yani ortalığı götürüyor. Yani sıtmadan ölmeli dişten bile değil. Sağ kalanlar kimler? Orta Doğu halkları işte bugüne kadar bir sürü medeniyet falan yarattılar işte. Zaten... Tarım başladı, Avrupa'ya yayıldı vesaire. Kimler? Sıtmadan kurtulan bir şekilde anemin genini taşıyanlar
sıtma üzerine yapılan çalışmalar
da. Anemik hani bozuyordu, öldürüyordu, mutasyonda değil. Dolayısıyla bağlama bağımlı düşünmek lazım. Bir de bunun haricinde mesela genomda çeşitli durumlarda ortaya çıkan mutasyonlar doğrudan avantaj bile sağlayabilir mesela. Mesela farede şey vardır. Warfarin diye bir zehir kullanıyorlar. Bu fareyi öldürür. Ne yapar biliyor musunuz? K vitamini vardır. Çok önemli bir vitamindir. Bu aynı zamanda pıhtılaşma mekanizmasında iş görür. K vitamini sentezini engelleyen bir ilaçtır bu. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? K vitamini sentezlenmiyor. Fare mesela bir yere takıldığında, kanadığında pıhtılaşma gerçekleşmiyor. Kan kaybından ölüyor idi. Ancak ne oldu biliyor musunuz? Bu warfarin uygulanan popülasyonlar içerisinde mesela bir genin mutant formu, mutasyon olmuş formu var aynı genin. O ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela K vitaminli sentezini gerçekleştiren enzimi dirençli hale getiriyor warfarine karşı. Bu sefer ne oluyor? Pıhtılaşma gerçekleştiği için warfarinden ölmüyorlar baktığınız zaman. Dolayısıyla ama siz warfarini kestiğinizde bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? O dirençli farelerin ömür uzunluğu daha düşük. Neden? Çünkü o mutasyon, warfarine direnci sağlayacak olan mutasyon aynı zamanda mesela farenin hayatta kalmasını düşürüyor. Ama önemli olan burada ne? Asıl birincil koşul. Yani bağlam neyse, tarihsel olarak içinden geçilen koşul, çevresel koşul neyse, mutasyon etkisini ona göre gösteriyor ise ona göre değerlendirmek lazım. Dolayısıyla tek başına organizmanın tarihinden karşılaştığı çevre koşulundan bağımsız bir mutasyon ve onun genetik yapısını tanımlamak yanlış. Ve bunu evrim karşıtları yapıyorlar. Çünkü genetik bilmiyorlar, çünkü biyoloji bilmiyorlar. Çünkü evrimsel genetiğin mesela işte metotlara üzerinden canlı çeşitliliğine ve evrimleşmeye bakmasını bilmiyorlar. Dolayısıyla bu
bir
son
de
derece
odasına bir kavram yani. Yani bir teoriye bilimde karşıt çıkmakla sorgulamak arasındaki farka dikkat etmek lazım. Şimdi biz de genelde belli şeyleri anlamak için ciddi anlamda sorgulamak yerine, o sorgulamadan da kastım şu, yani gerçekten onun detayını anlamak gibi bir yaklaşım yerine karşı çıkmak için izahlar yapılmıştır. Fakat şunu unutmamak lazım. Bilimde bana göre en önemli metot şudur. Hatta bana göre bu öyle bir metottur ki, ya bana göre bu yöntem, teolojiden, fizikten, kimyadan, biyolojiden hepsinde ortak bir metottur. Bir şeye karşı çıkmanız için daha iyi bir alternatifi sunmanız lazım. Bence teolojide bile bu böyle. Yani Allah'ı reddediyorsanız daha iyi bir alternatif sunmanız lazım. Fizikteki mesela izafiyet teorisini reddediyorsanız daha iyi bir alternatif sunmanız lazım. Evrim teorisine de gelelim bana göre. Evrim teorisindeki belli şeyler, tabii dediğim gibi canlılık, biyolojinin uğraştığı materyal diğerlerinden daha komplike olduğu için ve fizik anlamında yasaları olmadığı için biyoloji aslında diğerlerine, bir de hele ki evrim teorisi bir de tarihsel süreçle ilgili. Oldukça daha zor bir bilim dalı, öngörüde bulunmak yani. İçin, sorunları çözmek için. Gerçekten çok yani çözülememiş nokta, sorun çıkartırsınız uğraştıktan sonra. Fakat çözülememiş noktayı bulmak teorinin doğruluğuna bence itiraz için yeterli bir şey değildir. Siz daha iyi bir teori ortaya koyabiliyorsanız, mesela ne bileyim Buffon'un teorisi gibi. Buffon'un teorisi de gerçi orada da yine bir kökensel türler çıkıyor, kökensel türlerden her biri ayrı ayrı evrimleşiyor. İyi, öyle bir şey ortaya koyabiliyorsanız.
Peki, şimdi DNA'da
demek istediğimi biliyorum, bu şey anlaşılabildi mi? Yani bir teoredeki birçok kimse bir sorgulanacak veya iyi açıklanamayan zor bir konuyu ele alarak o teoriyi reddedebileceğini düşünmemeli. Hı hı. Ancak daha iyi bir alternatif konması bence şart. Bu İngilizcesi de inference to the best explanation denen de bir metottur. Yani en iyi açıklama olarak çıkarımdır. Ki bana göre bu tüme varımcılıktan da yanlışlamacılıktan da bilimin daha temel bir metodudur. Evet.
DNA'yı konuşuyorduk aslında bunun öncesinde. DNA aslında kişi özgü. Bu farklılıklar hangi aşamada meydana geldi? Yani bir kütüphanede olsun bilgi var içerisinde ve parmak izi gibi. Değil mi? Bu da çok merak edilen ve hani karşıt görüş olarak sorulan meselelerden bir tanesi. Bunu da sorayım.
Şimdi meseleyi şöyle anlarsak eğer, yani insanlar işte DNA'larına baktığınız zaman belli farklılıklar içeriyorlar. Fakat içerdikleri farklılıklar mesela onları ırklara veya farklı türlere ayıracak kadar büyük değil. Birinci nokta bu. İkincisi o farklılıklar o kadar küçük ki aslında o farklılıklardan yola çıkarak işte çeşitli yöntemlerle mesela moleküler saat bunlardan bir tanesi geriye doğru baktığımızda biz Afrika'dan çıktığımızı anlıyoruz mesela o küçük farklılıkları kullanarak. Ama aynı zamanda farklılıkların o küçük olmasından, o büyüklüğünden yola çıkarak da insanların ne kadar birbirine yakın olduğunu da görmüş oluyoruz. Bunu pek çok canlı grubu için yapabilirsiniz. Ha, zaman içerisinde farklılık nasıl ortaya çıkabilir? Zaman içerisinde mesela DNA seviyesindeki mutasyonlarla, değişimlerle ne olur? İşte türler, tür içerisindeki bireyler birbirlerinden farklılaşırlar. Fakat onlar birbirine yakınlaştıran süreçler de vardır mesela. Kaynaşmalar. Biz insan toplumlarının mesela Afrika'dan çıkış esnasında aynı zamanda yoğun bir şekilde de kaynaştıklarını da biz biliyoruz. Bugün biz baktığımızda coğrafi olarak birbirinden ayrılabilen insan toplumları görebiliyoruz DNA seviyesinde. Fakat bu farklılıklar çok küçük. Neden? Bir, baştan zaten küçük grup halinde evrimleştiler. Küçük grup halinde çıktıkları için genetik çeşitlilik hep küçük kaldı. İkincisi, zaten birbirine karışıkları için sürekli bu farklılıklar hiçbir zaman için onları ayrı ırklara veya türlere ayıracak kadar büyümedi. Bu evrimin, insan evrim tarihinin benzersiz, eşsiz sonuçlarından bir tanesi tarihsel olarak baktık.
Yani bu soruların hani temel biyolojik şeyleri var. Yani çeşitlilik nerede ortaya çıktı? Yani işte kurucu etkisinden tutun, mutasyon, ondan sonra doğal seçilim, genetik sürüklenme, gen göçü, bunların evet, her birinin aslında hani bu şey hani biyolojinin ABC'si olduğu için bu soruyu çok fazla tartışmaya
tabii
gerek
aslında
yok.
Aslında hemen şey söyleyeyim, ben az önceki şeyi izah ederken Yılmaz'ın kullandığı bu kavramların ifade ettiği çerçeveleri kullandım. Yani teknik isimlerini vermek sizin içerisinde seçilim, genetik sürüklenme, gen akışı vesaire bütün evrimsel genetik jargon var. Ama dediği gibi yani Yılmaz'ın bu süreçlere siz buradan bakarsanız, yani bir bilimin, Caner Hoca da söyledi, kendi araçlar üzerinden baktığınız zaman aslında o bilimin öngördüğü kuramsal çerçeveye bir şeyler söylüyor olmanız lazım. Evrimsel biyolojiye de bu yaklaşık 100 yıldır söylenmeye çalışıldı. 1900'lerin başlarında evrimsel biyolojinin bir krizi var idi. O kriz işte matematiksel evrim genetiğinin hani ortaya çıkışıyla aşıldı ve daha sonra da son 20-25 yıldır da mesela işte genomik çalışmalara biz çok farklı bir noktaya geldik. Ama bunların hiçbirisi ortak bir kökten geldiğimizi, bütün insanların, bütün canlıların ve bu ortak kökten de gelirken ister doğal seçilimle veya seçilim harici süreçlerle farklılaşık veya belirli koşullar çerçevesinde benzer kılındığını reddetmiyor. Yani bunun aksini söyleyen, Caner Hoca'nın da söylediği gibi bir kuram bugüne kadar ortaya çıkmadı. Dolayısıyla ve bütün alternatifler de zaman içerisinde elendi. Bilimde çok olan bir şey
de belki söyleriz. Yani şey kısmı, evrimin temel mantığı ortak bir kökten gelip de dallanma artı değişerek soy olma mantığı aslında genel bilim camiasının kabul ettiği bir şey. Fakat sorun olan, daha doğrusu sorun demeyeyim, büyük tartışma kopartan ve biyolojik belli zorluklardan dolayı olan alanlar bir, evrimsel ağacı nasıl çizeceğiz? Çünkü bu kadar canlının birbirine irtibatı sürekli değişiyor. Onu kuzeniydi diyorsun. Aa, ya o kayıp halka lafları da biraz oradan çıkıyor. Bir tartışma çıkıyor, çözülemiyor. Tamam, bunu bulamıyor. Yani aslında her fosil bulunması bir şeyi çözerken işi daha karmaşıklaştırıyor. Yani ağaç o kadar karmaşık ki.
O zaman kazmayı bıraksınlar.
Şimdi ama bu yani ağacın çizilmesi büyük sorun. Ama zaten biyolojiyi de belki biyologlar için de belki zevkli kılan şeylerden biri o zorluğun altından kalkmaya çalışıyor. Diğer bir zorluk da şu, mekanizma ne? Mesela seksüel seleksiyonun işte kadınların erkeği seçmesi ki Darwin'in atıf yaptığı önemli bir mekanizma.
Ne kadar çok başlık kaldı biliyor musun?
Mesela onun evrimdeki yeri...
Kafamda deli sorular ya. Artık ben yayından sonra hocalarımız.
Mesela mutasyonun yerine, doğal seleksiyonun yerine, yani yüzde kaç o bu? Veyahut da ne bileyim yani gerçekten belli türler izole olup da çok hızlı bir şekilde mi değişim gerçekleştirdiler? Yoksa gerçekten çok yavaş mı oldu değişimler? Bu değişimin hızı ne? Ve bunlar aslında biyoloji açısından enteresan tartışma. Tabii ki kolay değil çözülmesi. Yani siz tartışmayı çözdüm diyorsunuz, bir fosil çıkıyor, size nanik yapıyor. Ona göre yeni bir şey yapıyorsunuz, ediyorsunuz.
Caner'in söylediği çok kritik bir nokta var. Evrimsel ağacı nasıl çizeceğiz? Yani evrimsel ağaç çizmeyip yerine birbiriyle alakasız farklı şekillerde bir andan oluşmuş köklerden çıkan canlılar silsilesi kuracağız değil. Nasıl çizeceğiz? Hı hı. Ağacın şekli bizim için problem. Ağacın var olup olması değil.
Ama biz hala ağacın şekline odaklanmaktan o ağaç var mı yok mu ağacın, tartışıyoruz.
Ağacın şeklini zaten herkes tartışamaz. O ayrı bir şey. Yani onu tartışabilmeniz için şuradaki mesela ibik şeklindeki çıkıntının aslında çiğneme kaslarıyla bağlantılı olup bunun işte ne bileyim bu şeyin aynı zamanda aynı zamanda son derece güçlü çiğneme kasları gerektirdiğini ya da işte ne bileyim şuradaki alnın gelişebilmesi için bu kasların zayıflaması gerektiğine ilişkin temel bilgileri bilmek gerekiyor ya da bu tür şeyler son derece hani eğer
herkes bu tartışmaya giremez diyor.
Hayır. Herkes bu tartışmaya giremez demiyorum. Herkes bu tartışmaya girebilir ama ağacın nasıl çizileceğini tanımlayabilmek için bu detay bilgileri de ihtiyaç var demeye çalışıyorum. Yoksa
yüzeysel tartışma, bilgilerle olmamalı diyorsunuz.
Tabii tartışma herkes girebilir ve burada bir özgürlük alanıdır. İsteyen A alanını kabul eder, isteyen B alanını daha güçlü kabul eder. Ama sorun şu, eğer iyi bir ağaç çizmek istiyorsanız hangi karakterleri, hangi nedenlerle ve ne için ele aldığınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor.
Tabii canım, marangoz bilgisiyle değil de biyoloji bilgisiyle yaklaşmanız lazım.
Eyvah eyvahçı, kocaman taşlar altında Ergi Hoca. Şimdi son bir soru sorayım. Yeni bir tartışmayı da başlatayım. Bu programın devamı da gelir muhakkak. Bir izleyicimiz tabii espriyle karışık bir soru atmış. Bir soru sorayım da program bitsin mi diye sormuş bana. Ben de programı bitirirken bunu sormak istedim. Aslında önemli de bir soru. Çok da ayyuka çıkmış bir soru, popüler bir soru. Şimdi maymunlar neden insan olmuyor o zaman?
Tekrar o sorunun yanıtı, kuzeniniz siz olmak ister mi? Ya da siz kuzeniniz olmak
ister
misiniz?
Ama hocam tekrar aynı cevabı vereyim. Kuzenim de insan, ben de insanım. Burada bir maymunluk söz konusu.
Şimdi bu böyle ama yani bu maymunun ya da insanın istediği için ve içinden geldiği için insan ya da maymun olmayı tercih etmesinden kaynaklanmıyor. Yani siz nasıl kendiniz, yani tabii ki analoji kurarak bunu tanımlamaya çalışıyorum. Siz kendi olmanızı, kendi istekleriniz çerçevesinde gerçekleştirmediniz. Şimdi hiçbir canlı kendi iş dinamikleri içerisinde ben artık değişeyim, buradan da bilmem nereye gideyim türden bir şey yapmıyor. Yani günümüzün homosantrik dünya görüşüyle bunu açıklamak mümkün değil. Ama sadece şunu eğer düşünebilirlerse daha iyi. Siz eğer kuzeninizin neden kuzeniniz olduğunu çözebilirseniz siz değil de o zaman insanların türlerinin de ya da cinslerinin de neden farklı olduğunu çok iyi daha tanımlayabilirsiniz.
Aslında o soruyu soran tahminim bir tartışma var evrimin içinde. Pek ondan haberdar değil ama o tartışma yani evrim teorisinin içinde bana göre ilginç bir tartışma olarak yapılması gerekli şeylerden biri şu. O soruyu ona çevirebiliriz. Diyelim insanlar hiç yok olsa, maymunlar var olsa, bu maymunlardan belli bir dünya dönem olsa insanı çıkmasını beklemeli miyiz, beklememeli miyiz? Şimdi Stephen Jay Gould gibi yine biyoloji açısından ünlü kimseler bunun bir kere gerçekleşmiş bir süreç olduğunu, zamanı geriye saysak bir daha gerçekleşmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ha, diğer taraftan yine bana göre de yine ünlü bir biyolog ki o da Stephen Jay Gould'dan nefret eder. Ben kendim bir soru sorduğumda kendisine Cambridge Üniversitesi'ndeyken mülakatım bilakis o nefretine şahit oldum. Simon Conway Morris. O da işte bu convergence dediğimiz Türkçe'ye yakınsaklık diye herhalde çevirdiler. Özelliğinden dolayı aslında çok benzer bir sürecin gerçekleşeceğini iddia eder. Bana göre mesela bu evrim açısından gerçekten ciddi enteresan bir tartışma. Yani çünkü biyolojinin iç yapısına baksak benim gördüğüm kadarıyla gerçekleşmemesini beklemek gerekiyor gibi gözüküyor. Stephen Jay Gould'un dedi. Fakat ama evrende aynı özelliklerin Conway Morris'in verdiği gibi tekrar tekrar çıkması yarasanın da çıkan radarın işte aynı zamanda diyelim ki Yunus'ta çıkması veyahut da Güneş'te yön bulmanın farklı farklı çıkması gibi aynı özelliğin farklı farklı defalardan çıkması da bu sefer o yol illaki bulunacak. Yani bu evren sanki bir yerlere yol kazıyormuş gibi. Gözüküyor. Mesela bunun hangisi? Mesela bana göre bir kere oturup şöyle bir tartışma yapmak lazım ki hala modern biyolojide benim bildiğim süre gelen bir tartışma. Bu hangisi daha mantıklı diye. Bilmiyorum hocamlar.
Bir arada bunun tartışmasını yapayım ama sürem doldu.
Hangisini daha
yani
enteresan?
Yani şöyle bana göre şempanzenin insan olmaya ihtiyacı yok. Çünkü şempanze olarak hayatını sürdürüyor. O da kendi evrimini kendi boyutuyla şey yaptı.
O da ben eskiden bugünkü halinde değil.
Biz insan merkezli baktığımızda sanki şempanze başka bir kötü varlıkmış gibi algılıyoruz.
Aslında
ama
Stephen Jay Gould gibi sorsak. Evet, yani zamanı geriye çağırsak mesela 600 milyon yıl öncesine gitsek şimdi geldiğimiz gibi bu süreç yeniden gerçekleşmiyor. Yani ne kadarı gerçekleşiyor?
Çok yüksek ihtimalle gerçekleşemeyecekti.
Gerçekleşemeyecekti.
Yani Stefan Jay Gould'cu bir şey çıktı.
Pekala, artık böyle yeni sorularla başka bir programın da sinyalini vermiş olalım. Çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı geldiğiniz için. Sağ olun katıldığınız için. Ben hocalarımdan tekrar söz alacağım yayından sonra. Tekrar davet edeceğim programa. Efendim size de çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, bizi bu gecede yalnız bırakmadığınız için bir müjde vererek kapatmak istiyorum yayını. Cuma günü Haktan Akdoğan bizlerle olacak. Bu NASA'nın açıkladığı Mars'la ilgili son gelişmeler ve tabii ki UFO'ları konuşacağız. Hepinizi bekliyoruz bu gecelik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.